dinleyenler, bugün günlerden 9 Temmuz 2015 Çarşamba ve saatlerimiz 22.07'yi gösteriyor. Yeni bir engelsiz tercih süreci programında daha sizlerle birlikteyiz. Akşam aldığımız habere göre tercih süreci 14 Temmuz'dan 16 Temmuz'a uzamış. Bu da bize aslında biraz daha avantaj sağlıyor. Belki o iki gün içerisinde de farklı programlar yapabiliriz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 3. program olacak bu. Ve bugün 2 üniversiteden 3 arkadaşımızı konuk alıyoruz. Bugün çok uzağa gitmiyoruz. Ankara'dayız. Ankara Üniversitesi ve ODTÜ öğrencileri aramızda. Ankara Üniversitesi'nden Merve Erten ve Oğuzhan Al bizlerle olacaklar. Merve Hukuk Fakültesi'nde geçen hafta görme engellerle ilgili bir istatistik yayınladık. Üniversite öğrencilerinin dağılımları ile ilgili ve burada Hukuk Fakültesi'nde okuyan öğrenci sayısında bir azalma olduğunu gördük. Acaba bunu kendisi neye dayandırıyor? Hem kendisi ve diğer konuklarımızla biraz ondan bahsederiz. Oğuzhan özellikle engelliler, yaşlılar ve yardıma muhtaç diğer kesimlerin özellikle alanıyla ilgili bir bölümde sosyal hizmetler bölümüyle sosyal hizmetler bölümünde öğrenci geçtiğimiz yıl başladı ve yine geçtiğimiz yıl başlayan bir kişi. Aslında bu üç arkadaşımızın ortak yönü bu. Hepsi geçtiğimiz yıl üniversiteye yerleştiler ve daha bir yıl önce tercih yaptılar. En taze tercih yapan kişiler olmaları sebebiyle de bence deneyimlerinden yararlanılası kişiler. Coşkun ODTÜ'de tarih bölümünü kazandı geçtiğimiz yıl ve hazırlığı da bitirdi. Bu yıl bölüme başlayacak. Hem hazırlık deneyimlerinden ODTÜ'ye ya da Boğaziçi gibi ya da diğer hazırlık sınıfı bulunan bölümleri tercih etmek isteyen kişilere de deneyimleri yol gösterici olacaktır diye düşünüyoruz ve evet, sırayla başlayalım. Alfabetik gidiyoruz. Coşkun, kendini tanıtarak başlayabilirsin.
Arkadaşlar, ben hepinizi selamlıyorum öncelikle. ODTÜ'den, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden katılıyorum. Yani geçen yıl tercih yapayım dediğim gibi. En iyi şekilde deneyimlerimi aktaracağımdan şüpheniz olmaz. Biraz fazla konuşurum ama artık onu da.
Evet, bugünkü programın sabaha kadar sürmesini bekliyoruz. Çünkü Coşkun konuğumuz. Bakalım ne zaman bırakırsa o zaman bitireceğiz.
Umut ediyoruz sürer abi.
Umarım Merve'ye Oğuzhan'a süre kalır. Peki Merve, seninle devam edelim.
Merhabalar. Ben de bir hukuk öğrencisi olarak sınavdan çıkmış olan öğrencilere arkadaşlarıma tercihlerinde ve ileriki yaşantılarında ve üniversite hayatlarında başarılar diliyorum. Ben de hukukla ilgili ya da üniversitemle ilgili sorulan soruları ya da bilgilerine, tecrübelerine dayalı olarak bir takım bilgiler vermeyi düşünüyorum.
Peki. Oğuzhan, seninle devam edelim.
Ben evde katılıyorum. Üniversitede değilim şu an. O yüzden Ankara Üniversitesi'nde okuyorum. Sosyal hizmet bölümündeyim. Sağlık bilimlerine bağlı. Hem bölümün engelliler üzerindeki etkisi, hem geçen sene tercih sürecinde yapmış olduğum araştırmalar, hem de zaman zaman arkadaşlarımla bu konular üzerinde çok konuşmuş olmam nedeniyle zaman zaman hem tercih süreciyle ilgili hem de sosyal hizmetle ilgili günümüzde çok tercih edilen bir bölüm olması nedeniyle de hem de biz engellilerin bu konuyla ilgili tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım.
Evet. Peki. Doğru söylüyorsun. Sosyal hizmetler bölümü iş alanı da fazla olan ve aslına bakarsan açık öğretimden de öğrenci almaya başlayan bir bölüm oldu. Tarih de öyle. Şimdi öncelikle ben iletişim bilgilerimizden bahsedeyim. Bizlere nasıl ulaşabilir dinleyici arkadaşlarımız. Sonrasında da yavaş yavaş programımıza başlayalım. Arkadaşlar, eget.org/radyo internet adresinde bulunan mesaj paneli aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz. eget.org/radyo internet adresinde bulunan mesaj paneli aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz ve aynı zamanda Facebook'tan Eğitimde Görme Engelliler Derneği ve Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi sayfalarına doğrudan mesaj göndererek de bizlere ulaşma imkanınız var. Facebook'ta Emre Taşkın benim Skype'ım, Facebook hesabım. Oradan da yine mesajlarınızı alabilirim ve son olarak Playroom oyun kanalında da bir masamız var. Hem oradan dinleyebilir hem de mesajlarınızı yine iletebilirsiniz. Orayı da takip edeceğiz. Bizi dinlemek için zaten bu sesi duyan kişiler bizi dinliyorlardı ama Android ve iOS işletim sistemlerine sahip cihazlarınızdaki bazı radyo uygulamalarından bize ulaşabiliyorsunuz. eget.org/radyo internet adresinden ve Playroom kanalımızdan da yine bizlere dinleme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Şimdi Coşkun'la başlayalım. Az önceki sırayı bozmadan sonra farklı sıralamalarla devam ederiz. Evet Coşkun, Coşkun için bir süre belirleyeceğiz. O süreyi açtığında mikrofonunu kesmeyi düşünüyoruz meclisteki gibi.
Şimdi, tamam, siz bilirsiniz buna, ben bir şey diyemiyorum.
Evet. Şimdi Coşkun, ODTÜ tarih, neden ODTÜ tarih? Önce oradan başlayalım. Ve tercih sürecinde nelere dikkat ettin? ODTÜ tarih kaçıncı sıradaydı? Evet, şimdi ben sana sözü bırakıyorum. Evet.
Şimdi neden ODTÜ tarih? Aslında güzel yerden başladık. Niye ODTÜ tarih? Öncelikle elimdeki seçenekleri değerlendirdim ve ODTÜ tarih seçtim. Çünkü nasıl söyleyeyim, yani yıllardan beri meraklı ve hevesli olduğum konulardan birisi ODTÜ tarihti. Tabii benim alternatiflerim de vardı. Yani ODTÜ tarihten ziyade tarih bölümüydü yıllardan beri. Hedeflediklerimin arasında tarih de vardı. Tabii alternatif hedeflerim de vardı ama tarih oldu. Çok da güzel oldu. Severek, isteyerek geldim. Ve inşallah da severek isteyerek devam edeceğim. Benim değinmek istediğim ilk nokta şu. Arkadaşlarımdan, genç arkadaşlarımdan rica ediyorum. Sevdikleri alana yönelsinler ve sevdikleri bölümleri seçsinler. Yani sevdikleri bölümleri ya da sevdikleri alanlara yönelmedikleri süreç bölümü ya da alanı sevmedikleri için bir şey elde edemeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü insan en iyi sevdiği şeyi yapar. Nitekim ben de sevdiğim alana, sevdiğim bölüme yöneldim.
Evet.
Tercih süreci hepinizin de bildiği gibi heyecanlı geçiyor. Şimdi ben de o sürece gittim. Diğer arkadaşlarım da bilir. O süreç biraz heyecanlı ve yorucu geçiyor. Yani nereye yazsam, nasıl yazsam, ne şekilde yazsam, acaba gittiğim yerde yapabilir miyim, acaba gittiğim yerde yapamaz mıyım, engelli biri mi var mı, nasıl hizmetleri var, kütüphaneden yararlanabiliyor muyum ya da ne bileyim yurttan yararlanabiliyor muyum, imkan sağlıyorlar mı, sağlamıyorlar mı? Tabii bu tür sonuçta, bu tür alternatifleri herkes düşünüyor ama ilk başta, ilk olarak düşünülmesi gereken şey, nereye gitsem, ne yapsam, nasıl yazsamdan ziyade hangi bölümü seçsem olacak? Çünkü en doğrusu bu. Yani tabii, hangi bölümü daha çok seviyorum ve hangisini seçiyorum? En doğru hareket bu olacak. Sevdiğiniz, yıllardan beri hayal ettiğiniz şeylerin peşinde koşarsanız, sevdiklerinizin peşinde koşarsanız, sevdiğiniz şeylerin peşinde koşarsanız, bu üniversite olsun, başka bir hayat olsun, ne olursa olsun, onun peşinde koşarsanız, siz bir adım atsanız, iki ilerlersiniz. İki adım atsanız, dört ilerlersiniz. Dört adım atsanız, sekiz ilerlersiniz. Çünkü sevdiğiniz bir alanda hareket ediyorsunuz.
Valla ben 8-64'e kadar gideceksin diye düşündüm böyle saya saya. İyi, 8'de bıraktın.
Yok, 8'de bıraktım.
Peki, bu süreçte, tercih sürecinde ne tür destekler aldın? Nerelere sordun? Kimler sana yol gösterici fikirler sundu? Tabii ki son kararı sen verdin ama hiçbir yerlerden destek alma girişiminde bulundun mu?
Ya tabii bizim çeşitli üniversitelerde okuyan arkadaşlarımız vardı. Mesela ben Oğuzhan'la örnek veriyorum. Biz Oğuzhan'la da oturup çok fikirleştik. Oğuzhan da çok iyi bilir. Biz Oğuzhan'la saatlerce bu meseleyi tartıştık, yani tercih meselesini. Diğer arkadaşlara sordum. Öğretmen, yani tanıdığım çeşitli öğretmenlere sordum. Sana da sordum abi, biliyorsun.
Evet.
Seninle de tartıştık bu meseleyi. Tabii son kararı yine size siz veriyorsunuz ama arkadaşlar, özellikle şunu söylemek istiyorum. Birkaç arkadaş soruyor. İşte ailem beni şuraya göndermiyor, ailem beni buraya göndermiyor. Bu kararı siz vereceksiniz. Aileniz vermeyecek. Bu çok önemli bir mesele. Benim değinmek istediğim en önemli meselelerden birisi sevdiğiniz bölüme gitmeniz ve en önemli ikinci mesele de kararı kesinlikle siz vereceksiniz. Kararı bir başkası vermeyecek. Neyi sevip sevmediğiniz sizden başka kimse bilemez. Bu çok önemli. Yani çünkü bana tercih sürecinde soranlar oluyor. Tercihden önce de soran arkadaşlarımız oldu. Aynı şeyleri onlara da söyledim. Yine tekrar tekrarlıyorum. Evet.
Peki. Merve ile devam edelim. Sen nasıl bir süreç yaşadın tercih dönemiyle ilgili? Hangi bölümleri seçmek istiyordun? Hukuk muydu yoksa tek tercihin? Evet, söz sende.
Ben 7-8. Sınıftan beri hukuk istiyordum. Ve onun için hani hatta şey düşünüyordum. Önce bir sosyal bilimler lisesi bitireyim. Daha sonra oradan da hukuk kazanayım gibi bir düşüncem vardı. Lise olmadı. Sosyal bilimler olmadı. Ama sonrasında hukuk için çalıştım. Son devreye geldiğimizde, bu tercih dönemine geldiğimizde kafamı karıştıran başka bir mesele daha oldu. Yani Boğaziçi psikoloji çok cezbediciydi ama ben hukuk istiyordum. Ama yine de dedim ki hani bu alanda çalışan insanların tecrübeleri bana bir şeyler katabilir, kazandırabilir, daha iyi yol kat edebilirim diye düşündüm. Ve hem psikolojide bir yerlere gelmiş ya da öğrenci insanlarla hem de işte hukukta avukat olarak işte bir yerlere gelmiş ya da hukuk öğrencisi olan, benim kendi üniversitemden mezun olmuş olan kişilerle konuştum. Hatta onun dışında başka üniversitelerde okuyanlar da işte falan konuştum. Şehir olarak da aileme yakın açısından Ankara biraz daha yakın geliyordu. Hep sıralamam da hani oraya götürecek gibiydi. Hatta şeyi de araştırdım. İşte, benden daha düşük üniversitedeki eğitim kalitesi nasıldır? Orada daha rahat mı ederim? Daha mı iyi olur benim için diye. Oraları da araştırdım. Yani en uygun benim açımdan hukuk nosyonunu en iyi kazanabileceğim yer olarak düşündüm. Ankara hukuka gittim. Yani öyle. Ben şunu öneriyorum arkadaşlara. Yani seçmek istedikleri meslek tabii ki hani kendi istedikleri, Coşkun'un da dediği gibi kendi kararlarıyla edinecekleri bir yer, gidebilecekleri bir yer olmalı. Bir de mesela gitmeyecekleri şehirleri, gitmek istemedikleri, o sıralamayla gelebilecek olan fakat gitmek istemeyecekleri yerleri hiçbir şekilde yazmamalı. Ve o dönemde bence seçmek istedikleri üniversite, işte orada okuyan öğrencilerden de işte ya da mezun olmuş, mesleği kazanmış çalışan insanlardan da tecrübelerini paylaşmalarını istemeliler bence.
Şey yapmamak lazım değil mi? Yani nasılsa gelmez diye böyle ortalara bir şehir yazmamak lazım. Bakarsın geleceği tutar.
Evet. Mesela ben kendimden iki tane yani benim üniversitemden daha iyi olabilecek daha yüksek sıralamada iki yer yazdım. Ama o iki yerde de hani gidebilirdim. Yani gelse kesin giderim diye düşünmüştüm. Yani onun dışındaki benden sonraki tercihim, benim üniversitemden sonraki tercihim de o yönde olmuştu mesela. Kesinlikle kazandıklarında gitmeyeceğim. Ben buraya gitmek istemiyorum. Diyecekleri yeri yazmamalı.
Evet. Peki. Oğuzhan seninle devam edelim.
Evet. Ben iki arkadaşımın da vermiş olduğu mesajlardan iki cümle çok önemli. Birincisi, istediğiniz bölüme gidin. İkincisi, geldiği zaman pişman olacağınız yerleri yazmayın. Bunlar çok önemli cümleler. Çünkü hayatta, yani ben şöyle bir şey düşünüyorum. Hayatta boşayamadığınız tek şey var. Yani arkadaşınızı boşayabilirsiniz, eşinizi boşayabilirsiniz, ailenizi bile boşayabilirsiniz. Hatta evladınızı bile mahkeme kararıyla reddedebilirsiniz. Ancak okuduğunuz ilkokulu değiştiremezsiniz. Okuduğunuz liseyi değiştiremezsiniz. Okuduğunuz üniversite bölümü, eğer diplomasını aldıysanız onu değiştiremezsiniz. O bir kere var. Siz onu okuyacaksınız, öğreneceksiniz, bileceksiniz. Bu bölümle de yaklaşık belki bu meslekle 40 yılınızı geçireceksiniz. Ya yani bu 40 yılda 40 bin kez pişman olmaktansa yani o an pişman olmayacağınız tercihleri yapmanıza ben önem veriyorum. Yani üniversite tercihi yaparken de, yani tercihte bulunurken de bölüm tercihi çok önemli. Neden? Çünkü çok insanlar gözüküyor, yani görüyorum. Yani üniversite iyi diye bazı bölümleri yazmışlar ama sorduğumuz zaman istediği bir bölüm değil, sevdiği bir bölüm değil. Sırf üniversite iyi diye ve bu insanların çoğu ikinci sene ya da birinci senenin sonunda yatay geçiş yapmaya çalışıyor. Ya da üniversite içinde başka bir bölüme yan dal geçiş yapmaya çalışıyor. Bir şekilde kendi durumunu değiştirmeye çalışıyor ve mutsuz oluyor. Evet. Yani üniversite kalitesi muhakkak çok önemli. Yani iyi bir üniversitede okumak, kaliteli bir üniversitede okumak, köklü bir üniversitede okumak, yani derse giren hocalarınızın çoğunun ya da hepsinin profesör olması, bunlar tabii güzel. Ama bunun yanında en güzel şey olan istediğiniz bölümle, istediğiniz bilimle, istediğiniz meslekle uğraşmak, seveceğiniz işi yapmak. Yani ben tercih yaparken yaklaşık 5-6 tane tercihim vardı. Hepsi sosyal hizmetli diyemem. Benim 3. tercihimdi ama bütün bölümler yani sosyal hizmete yakın bölümlerdi. Hepsi insana hizmet ve götüren, insana hizmet yapan bölümlerdi.
Hangi kimisi bölümlerdi?
PDR vardı ve sosyal hizmet vardı. Bunun dışında başka bölüm yazmadım. Yani 2 tane PDR tercihim vardı ve 2 tane de sosyal hizmet tercihim vardı. Bunun dışında yani PDR ve sosyal hizmet birbirine aslında hani kağıt üzerinde yakın, ancak o kadar da yakın bölümler değil ama ikisinde de mezun olduğunuzda hizmet edeceğiniz kişi insan. Siz insana yönelik hizmet edeceksiniz. Yani benim hayalimde insana yönelik hizmetin olduğu bir, yani bütün bölümler muhakkak insan hizmet veriyor, ancak sosyal hizmet, PDR gibi alanlar ruh hali. Yani daha çok ruh hali, o insanın gereksinimleri, o anki şartları, bunlarla ilgili meslekler. Kesinlikle yani şöyle bir şey var. Ben sayısalcı yok. Yani sayısalcı çok az köylerde ve mühendis tıpa giden de çok az. Ondan örnek vereyim. Yani yıllar boyu mühendislik isteyip de son sene tıpa giden ya da yıllar boyu tıp isteyip de son sene mühendisliğe gittikten sonra pişman olmaktansa, yani şunu düşünürsünüz hep. Keşke mühendisliğe gitseydim. Bu bir örnek tabii. Mutsuz olsaydım ancak kendi kararımla mutsuz olsaydım cümlesini kurmaktansa o an istediğiniz bölüme gitmeniz en önemlisi.
Evet. Bu ilk turda şu cümle çok önemli arkadaşlar. Üç arkadaşımızın ortak sözü bu oldu. İstediğiniz bölümü seçin. Şimdi önceki yıllarda daha fazlaydı. Ben bu sene daha azaldığını görüyorum. Bu da güzel aslında. Ölü tercih kavramı aslında biraz farklı yorumlanması gereken bir şey. Yani aldığınız puanlar aşağı doğru bölümleri sıralamak değil de istediğiniz bölümlere göre üniversite sıralaması yapmak herhalde daha doğru olacak. Yani sizin bu üçünüzün söylediğinizin ortak özeti bu olabilir mi yani?
Bence tam anlamıyla bu. Yani ölü tercihten kasıttığı zaman da hani gelmeyecek tercihler de diyebiliriz ama bir de gelebilecek olup ama istemediğimiz tercihler. Bunlar ise çok kritik yani şeyler.
Kesinlikle. Yani tabii burada işte ilk programımızda da bahsettik biraz. Yine bahsedilmesi gerekebilir. Çünkü engellilere özellikle fikir verilmesi amaçlanıyor bu programın. Tabii yani puanınızdan biraz yukarıda yerler yazmanız faydalı olacak. Yani 25-30 puan yukarı.
Şöyle söyleyeyim ben abi, Emre abi.
Evet.
Uzmanlar gören öğrenciler için 30 puan, yani belli bölümlerde mesela 60 bindeki kişi için 35 binden başlamasını öneriyor. Ve 90 bine. Yani 15 binde bir kişi için 8 binden başlayıp 25-30 bine kadar gitmesini öneriyor. Biz hem bu ek puan verilme meselesinden dolayı bu aralığı daha büyütebileceğimizi düşünüyoruz. Yani düşünmeliyiz bence de. Yani puan açıdan bir 35-40 puana bile çıkabiliriz. Çünkü ÖSYM bir havuz oluşturuyor. Yani sizin gelebilecek tercihiniz 25'teyse bile, 24'ü gelmeyecek tercihse bile bu geliyor. Yani yukarıdaki tercihlerinizin işte ben 30'a yazdım, o zamana kadar benim istediğim bölüm kontenjan dolar bana gelmez diye bir şey yok.
Evet. Yani arkadaşlar,
bir de ek puan meselesi var. O da çok tartışılıyor. Bunu da ben takip ediyorum. Emre abi çok keyifliyordu.
O tartışmadan ziyade biz yol gösterici olsak daha iyi olur.
Yani şimdi onun olup olmaması şu an için bizim için bir önlem ifade etmiyor bu program açısından. Evet, şu anda var olduğunu biz daha çok bildiğimiz için.
Evet. Ben ondan örnek vermek istedim.
Gayet pragmatist bir program arkadaşlar bu. Hiç onu biz kış döneminde yapıyoruz, o tür tartışmaları.
Şimdi ek puan meselesi de tabii çok önemli, etkileyen meseleler. Yani ben arkadaşlarıma, tercih yapacak arkadaşlarıma biz bu meseleyi uzun uzun, ek puan meselesi tamamen bir muamma biliyorsun. Abi, sen de çok iyi biliyorsun. Diğer arkadaşlar da çok iyi biliyordu. Çünkü yani zannediyor acaba 24 mü gelecek? Rapora göre ek puan veriyorlarmış galiba.
Şimdi o 24 ile ilgili ben birkaç defa daha açıkladım ama Coşkun sözünü kestim. Yani şunu söyleyeyim. Eskiden öğretmen liselerinden mezun olan kişilere ek 24 puan verilirdi. Bu şeyde ama ta bu YGS, LYS'ye geçmeden önce.
Merve'ye sormak lazım. Kendisi öğretmen lisesi mezunu. Ona da öğretmenlik tercih yapacağı bölümlerde ek puan geldi mi?
Ha ama o eski sistemde 24'tü. Şimdi
ben gelen arkadaş biliyorum ya. Abi öğretmen lisesi ardından öğretmenlik tercih edip hem engelli puanı hem de ek puanı. Öğretmen lisesi ek puanından faydalanıp
giren bir arkadaş vardı. Yani şunu aslında ifade etmek istiyorum. Hani şu anda dolaşıyor ya grupta da 24 puan. O 24 puan efsanesi aslında o. Yani engellilere 24 puan gelecek diye bir şey yok. Burada kıstas şu arkadaşlar. ÖSYM o bilgiyi veriyor aslında bize. Resmi kanallardan olmasa da denilen şey şu arkadaşlar, görme, sizin sağlık raporunuzdaki görme oranı, görme derecesiyle ilgili durumlar ÖSYM'nin doktorları tarafından inceleniyor ve sizin engel durumunuz ve görmeyle ilgili kaybınız ne kadar fazlaysa, bu diğer engel grupları için de aynı, ne kadar fazlaysa bu tür ek puanlar ya da ek yerleştirmelere tabi olma durumu, avantajınız daha yüksek oluyor. Yani %50 görme engelli olan biriyle ya da sağlık raporu olan biriyle %90-95 sağlık raporu olan kişi aynı puanı almayabiliyor arkadaşlar. Onu da yine ifade edelim.
Yani siz yine de engel durumunuza göre tercih yapacaksanız
yani 35-40 puan üstten başlamanın bir zarar olacağını zannetmiyorum.
Aldığınız puanın üstüne bir 24 ekleyip de sıralama burada çok önemli. Yani mesela örnek veriyorum, adam bilmem kaç puan almıştır. 15 bin nedir? Ek gelebilecek puanı hesaplayıp tabi ben burada toteller için 24 diyebiliyorum. Ben toteldim mesela. Bana 24 net geldi. Bilmiyorum Oğuzhan ya da Merve size ne kadar geldi?
Size de aynı.
Evet yani en son tercih yapan olduğunuz için kaç puanla yerleştiniz ya da onu söylemeniz faydalı olur. Yani yaklaşık kaç puan yukarıdan
ya bir yerleştiniz? 444 puanla falan 444 puan. 444
yani. Yani burada şey de çok önemli. Şu bir gerçek. 2010'da sistem değişti. Ve yani 2011 ve 2012 yılında bizim rehberlik öğretmenimiz bu konuda bize lise 2 ve lise 3'te bol bol seminer verdi. Yani bu puan dağılımları. Sonuçta 30'a yakın bir puan dağılımı var. Yani MF'de 4 tane, YGS'de 6 tane. 30'da değil, fazla atmışım ama bir 15'e yakın var. Yani puan türü TM1, TM2, TM3. Bunların soru dağılımlarına göre bile puanınız değişiyor. Soru dağılımlarından ziyade bir de buna göre de sıralamanız değişiyor. Yani diyelim TM3'te siz 405 alan bir kişi 20.000'deyken ya da ondan sonra TM2'de 405 alan bir kişi 35.000'de olabiliyor ya da 15.000'de olabiliyor.
Evet.
Hani böyle bir dağılım da var. O yüzden ben şunu öneriyorum. Sıralama çok önemli. Puandan ziyade yani bir önceki sene 372 ile YGS 5'ten 80.000'de olan kişi bir sonraki sene 348 ile 80.000'den YGS 5'te ancak olabiliyor. Aynen. Sıralama yani çok önemli.
Aslında arkadaşlar şunu yapabilirler. Mesela bir kişi 400 aldı diyelim ki. Bu yıl işte 420, 430 ya da 425 civarında olan birini bulup onun sıralamasının kaç binlerde olduğunu tahmin edip ona göre tercih yapabilirler aslında.
Zaten onu bulmak da forumlara girmek kadar basit. Yani forumlarda herkes puanını, sıralamasını falan yazıyor. Yani
o kadar da kolay olmuyor. Ben geçen yıl bulamadım mesela.
Öyle ben de bulamamıştım.
Valla ben çok buluyordum ya. Demek ki bizim zamanımızda daha kolaymış bu bilgi paylaşımları.
Ben geçen yıl bulamadım. Ama yani bu mesele de çok stresli bir.
Belki zarf atıyor da olabilirler gerçi o forumlarda. Yani çok da güvenmemek lazım.
Ya belli oluyor az çok abi. Yani adam çok farklı bir şey söyleyecekleri. Ya arkadaşlarınıza da sorabilirsiniz. Lise arkadaşlarınıza. Yani eğer lisenizde sizden yani yüksek alan biri yoksa tabii.
Evet şimdi sorular da gelmeye başlıyor. Aslında
çok şunu söylemek istiyorum. Çok stresli bölüm ama çok stresli bir durumdasınız şu an arkadaşlar. Yani ben hepinizi çok iyi anlıyorum. Çünkü ben o stresi bizzat yaşadım. Emre abi de benim o stresi nasıl yaşadığını. Her şeyden önce stressiz sakin sakin düşünmeniz gerekiyor ve sakin sakin karar vermeniz
yani
gerekiyor.
Ben 16'sına kadar uzatmışlar. Yapın 16'sında gitsin yani. Hani erken yapmanız size bir şey kazandırmayacak yani.
Yani bir de bir şey söyleyeceğim. Yani kesinlikle çevrenize danışın ve bu programları da söylenenleri de dikkate alın. Çünkü çevrenize danıştıkça bir şey göreceksiniz. Mesela ben örnek veriyorum. Ben bir tercih yapacakken kararımda, ilk üç tercihim kararında, kararım ilk üç tercih kararını verdiğim zaman istediğim bölümden sonra istediğim üniversite aşamasında geçtim. Öncelikle ilk hedefimiz, ilk turda da söylediğimiz gibi istediğim bölüm, istediğimiz şey. Burada hemfikiriz.
Sonra üniversite. Aldığım puana göre.
Sonra aldığımız puana göre üniversite seçimi yaptık. Üniversite seçimini de neye göre yaptık onu ileride tartışacağız değil mi?
Aynen öyle. Neye göre yaptığımızı bir
puanları söyleyeyim. Paylaşıyorduk Emre abi. O kaynadı.
Neyleri?
Puanları. Geçen seneki puan türlerini sıralamamızı paylaştık.
Geçenki puan türleri ve şeyler tartışılabilir de.
Şimdi sorular en var. Ben tabii söylemek istediğim bir şey varsa ekle kaynamasın.
Yok abi. Ekstra bir şey yok.
Ha tamam. Şimdi tabii ben bu programı birkaç defa yaptım. Geçen sene iki defa yaptık. Bu sene üçüncüsünü yapıyoruz. Yavaş yavaş kurgu da oluşturmaya başladım ama. Şimdi gelen bir soru var. Arada kaynamasın. Sosyoloji ile sosyal hizmet bölümünün farkı nedir diye soruyor Sabahattin. Mersin'den yolda tercih yapacak.
Cevap vereyim mi?
Tabii sana soruyoruz zaten direkt.
Yani şöyle söyleyeyim. Psikoloji ile PDR arasındaki fark nedir dediğimiz zaman bunu çoğu zaman ya bilenler ya da psikoloji ve PDR okuyanlar karar verir değil mi? Ama sosyoloji ile sosyal hizmet böyle değil. Arasında dağlar kadar fark var. Yani şöyle söyleyeyim.
En anlamda ifade edebilecek olursak arkadaşımız için.
Daha net ifade edeceğim. Birincisi çalışma alanlarımız tamamen farklı. Yani sosyoloji topluma yönelik bir çalışma gözetiyor. Sosyal hizmet ise dezavantajlı grup. Dezavantajlı grup dediğimiz risk altındaki engelliler, yaşlılar, kadınlar, yani çocuklar, göçmenler, sığınmacılar. Yani
kadınları da dezavantajlı gruba sokma da olsan.
Bizim ülkemizde ve dünya ülkelerinin birçoğunda dezavantajlı durumdalar. Yani bu dezavantajlı durum onların fiziksel özelliklerinden kaynaklanan, bizim engelli olduğumuz için kaynaklanan bir dezavantaj değil. Bu haklardaki dağıtım ve ulaşım açısından bir dezavantajlı. Yani
mesela bugün kadınların, yani bugün artık kadın çalışmaları niye yüksek lisans ve doktora programları var?
Yani şöyle söyleyeyim, mesela erkek çalışanla kadın çalışan arasındaki saat dengesi yani aynı olabiliyor ancak kadınlar daha düşük maaş alıyor. Şimdi bu kadının dezavantajlı olduğunun bir göstergesidir.
Yani dezavantajlı olduğunu bir göstergesi. Yani
dezavantajlı derken yanlış anlaşılmak istemediğim için.
Bu mesele tartışılır
bir mesele değil açıkçası. Şöyle bu kesin olarak bilimsel bir terim. Dezavantajlı grup. Yani dezavantajlı grup demek hakları tam yararlanaması, eşit haklardan yararlanamaması demektir. Sosyal hizmet tamamen bu gruplar üzerinde müdahale yöntemi geliştirirken sosyoloji toplumu inceleme ve toplumsal olayları gerek deney, gerek çözümleme yöntemiyle karar verme. Yani bugün mesleksel tartışmalara girmiyorum. Sosyologlar, sosyal hizmet uzmanının görevini yapabilir mi, yapamaz mı? Bu tartışmalara girmek istemiyorum ama şunun altını kesinlikle çizmek istiyorum. Sosyoloji ve sosyal hizmet aynı, hatta benzer şeyler değiller. Yani. Ben benzerliklerini bile, yani tek benzerlik ikisinin de ilk dört harfinin S-O-S-Y olmasıdır. Bu kadar.
Evet, şimdi Coşkun ve Oğuzhan aynı şehirde bir üniversite kazandılar ama Merve farklı bir yere geldi. O yüzden şimdi bu soruyu ona yönelteceğim. Farklı bir şehirde öğrenim görmek nasıl bir süreç oldu senin için? Ne tür deneyimler elde ettin? Bağımsız hareket konusunda neredeydin, nereye geldin? Ve bu süreçte ne önerirsin diğer arkadaşlarımıza?
Şimdi ben Bolu gibi Sedefos 200 bin olan bir şehirden Ankara'ya geldim. Ve bağımsız hareketin başlangıç noktasında bile değildi, öyle söyleyeyim. Yani tek başıma hiç okuldan bile işte eve tek başıma ya da işte dershaneden eve tek başıma gelemiyordum. Baston kullanımı sıfırdı, hiçbir şekilde kullanmıyordum. Daha sonra işte Ankara'ya gelince tabii ki hani yatılı kalmaz vesaire, okula tek başına girip gelmesi ve bunun bir istek haline gelmesi çok önemli zaten. Bir insan bunu istediği zaman ya da zorunda kaldığını hissettiği zaman aslında bir şeylere başlıyor. Ben de işte yani Oğuzhan bana bu konuda çok yardım etti. Baston kullanması ya da işte onun tekniği konusunda çok yardım etti. Yapabileceğim konusunda çok destekledi. Yani ben başlangıç olarak işte çok fazla kullandığım yerleri öğrenmeye başladım. İşte okulla yurt arası, okulla market ya da yurtta market. çeşitli yerler arasında öğrenmeye başladım. Daha sonra zaten hani tek başıma gide gele bir şeyleri yapmaya başladım. Hatta ilk kez tek başıma işte Ankara'dan Bolu'ya geldim, Ankara'dan İstanbul'a gittim vesaire. Yani yakın çevreden başlayarak uzağa doğru bir şeyleri öğrenmeye başladım. Okulun içinde tek başımaydım, okulun dışında tek başımaydım. Ve hatta şeyi çok net hatırlıyorum. Bir gün işte kimse yoktu yanımda, arkadaşım falan yoktu. Dedim ben bugün gidip tek başıma bir yerde çay içeceğim dedim. İlk kez yapacağım şeydi hayatımda. Gittim bir kafeye girdim. Tek başıma işte bir masaya oturdum. Çay içtim, sustum ve bunun ne kadar aslında insana mutluluk kaynağı olabilecek bir şey olduğunu fark ettim. Bu çok önemli. Arkadaşlara öncelikle bunu söylüyorum. Bağımsız hareket çok çok önemli bir şey. Yani insanın hayatı boyunca tek başına bir şeyleri yapabilmesi gerçekten çok önemli. Bunun için de şey önerebilirim aslında. O şehirde okuyan öğrencilerle tanışabilir. Yani arkadaş olabilir onlarla ve görme engelli mesela. Görme engelliyse görme engelli bir öğrenciyle tanışabilir. Üniversitesinden birileriyle tanışabilir ve onlar ona çok büyük destek sağlıyor gerçekten ama böyle. Yani çünkü onlar bir şeyleri keşfettikleri için daha kolay yardım edebiliyorlar. Daha iyi yardım edebiliyorlar. Onun dışında işte çevrede dernek falan varsa işte oralardan bağımsız hareket kursu alabilir gibi önerilerim olur. Ama öncelikle bunu kendisinin istemesi gerekiyor.
Kesinlikle. Evet. Peki bu hususta Oğuzhan, Coşkun, siz ne söyleyebilirsiniz bağımsız hareket? Siz Ankara'daydınız ama mesela Oğuzhan, Coşkun yurtta kaldı. Evden okula gidiş süreci yaşamadı geçen yıl. Sen ne söyleyebilirsin?
Yurt yaşamı gerçekten müthiş. Onu söylüyorum.
Nasıl?
Yurt yaşamı gerçekten müthiş bir yaşam. Yani onu söylemek istiyorum arkadaşlar. Evet. Hepiniz yurtta kalabilen, herkes yurtta kalsın. Tabii benim bir avantajım vardı. Ben
yurtla yurtta... ilgili çok diyor ki yaptığımız programda yurtlarla ilgili biraz daha senden iddiasız cümleler gelmişti. Bugün böyle geliyor. İşte gördüğünüz gibi her gün farklı insanlar ve farklı görüşler. Aslında bu bir zenginlik, bir güzel ikisini de dinleyeceksiniz bu programların.
Şimdi
ve
ben
kendi kararınızı vereceksiniz. Evet.
Şimdi ben niye yurt yaşamı güzel diyorum? Şimdi benim yurdum kampüs içinde bir yurt. Kampüs dışında bir yurt sıkıntılı olabilir. Kampüs dışında bir yurt sıkıntılı olabilir ama yurt yaşamı insana çok şey katar. Yurt yaşamı insana arkadaş katar, sosyallik katar, zorlukları aşabilme yetisi katar, bağımsız hareket yetisini geliştirir. Kampüs içi yurtlarda bizim ODTÜ'nün yurtları, ODTÜ'nün kendi yurtları arkadaşlar. Herhangi bir devlet olayına bağlı değiller. Yani ODTÜ'nün kendi ayarladığı için, kendi yaptırdığı için bu tür yurtları kendisi yönetiyor. Evet. Burada ODTÜ zaten görme engellilere, yurtlar müdürümüz o konuda hassas. Engelli ve hasta, alerjisi olan gibi insanlara en merkezi yeri seçiyor. Ve en merkezi yönden hareket ediyorsun. Yurt yaşamının şöyle bir güzelliği var. Mesela benim kütüphanem saat 23.30'a kadar açık. Ben 23'te canım sıkıldı. 23'te bir kitap almak istedim. Çıkıp 23.30'a kadar o kitabı gidip alabiliyorum. Yurt yaşamı buna rahatlık sağlar. Yani üniversitedeki bütün imkanlara rahat bir şekilde erişebilme imkanı sağlar. Yani üniversitede ne varsa o anda rahat bir şekilde erişebilirsin. Bu birincisi. İkincisi, yurt yaşamı kampüs hayatının ne kadar mükemmel bir şey olduğunu görmenizi sağlar. Tabii sen asosyalsen hiçbir şey sağlamaz. Vay be mesela. Yani çünkü bize öyle
yani
arkadaşlarımız da var.
Yurtta gerçekten kalıp da Coşkun Ankara'nın Kızılay'ı görmemiş insanlar biliyorum.
Var. Ben de bahsedeceğim. Bizim arkadaşlarımız var. Yurtta kalıyor. Dışarı çıkmıyor. Odasından dışarı çıkmıyor adam.
Evet, öyleleri de var. Yani siz öyle olmayın tabii.
Yani siz öyle olmayın. Yani zaten ot gibi falan yerlere gelirseniz bizi de göreceksiniz. Biz de size her türlü burada sadece konuşmaktan değil orada da sizlere destek sağlayacağız. Orada da çeşitli imkanlarımız mevcut. Neyse, ben kampüs yaşamına döneyim. Mesela arkadaş diyecek ki gecenin saat 2.30'unda Coşkun ne yapıyorsun? Ben sen ne yapıyorsun? Hadi dışarı çıkalım. Sen diyeceksin ki okey ya, ben de sıkılmıştım. Hani dışarı tabii dolaşalım gezelim falan filan. Ya da partiler olacak falan. Bizim üniversitede çok olur. Partiler olacak. Gecenin saat 4'ünde 5'inde döneceksin burada. ne bileyim, gecenin dördünde bir şimdi partiden döndükten sonra hadi şurada devam edelim, burada devam edelim diyeceksin.
Tabii. Şimdi ondan üniversiteden üniversiteye işler biter, değişiyor.
Ya şimdi Coşku üniversiteye galiba ders çalışmakta, okula kurmak çok eğlenceli evet, gittiği çok belli oluyor.
Partilere gitmek
istiyorsan. Hayır arkadaşlar şimdi burada
takılıyorum zaten.
Burada şu mesele çok önemli. Bakın. Şu mesele bugün aklıma geldi. Hatta Emre abiye de diyecektim telefon konuşmamızda söyleyemedim. Şu mesele çok önemli. Arkadaşlar bakın. Büyük üniversitelere gitmek istediğiniz zaman, Harvard Üniversitesi'ne gitmek istediğin zaman, Cambridge Üniversitesi'ne gitmek istediğin zaman, MIT'ye gitmek istediğin zaman ya da ne bileyim Oxford'a gitmek istediğin zaman adam senden ortalamadan ziyade sosyallik arıyor. Adam sende doluluk boşluk arıyor. Sen eğer üniversiteye gidip sadece üniversitede derslerini çalıştıysan 4-0 bir ortalamayla geçtiysen üniversiteye istersen okul birincisi ol. Bütün üniversitede benim üniversitem 30 bin kişilik. 30 bin öğrenci arasında birinci sırada ol. Oxford, Harvard, Cambridge seni almaz. Çünkü
evet, bu doğru. Yani zaten
büyük üniversitelerin o tür büyük üniversitelerin abi sözünü kesiyorum çok özür diliyorum. O tür büyük üniversitelerin aradığı çeşitli kriterler var ve ben hep şunu düstur edindim kendime. Üniversite hayatı sadece benim ders çalışmam için değil. Üniversite hayatı benim sosyalleşmem için. Evet. Benim derslerden ziyade başka şeyleri de öğrenebilmem
şimdi,
için.
Evet. Sosyalleşme kısmına biraz daha sonra tekrar gelmek istiyorum Coşkun. Biliyorum katıldığın partilerden bahsedeceksin bize. Bu sene ne tür planların
yok,
var?
Yok abi ondan ziyade.
Geçen sene belki partilere katıldın, bu sene sen düzenleyeceksin. Belki birine bizi de davet edersin.
Belki ondan, de. Ondan ziyade şunu ben...
Bütçeyi de Coşkun karşılar belki.
Oldu Coşkun karşılasın.
Bir de Coşkun artık yeni... bir sıfatı daha kazandı kendisi.
Evet, o meseleye fazla girmeyelim.
Evet. Şimdi
benim dikkat çekmek istediğim noktaya ben bir dikkatimi çekeyim.
Çek bakalım.
Arkadaşlar, üniversiteye gidip sadece ders çalışırsanız hiçbir yere varamazsınız. Üniversiteye gideceksin, dolaşacaksın, gezeceksin, sosyalleşeceksin. Bakın bu da çok önemli. Yani ben bunu dikkat çekmek istiyorum. Sosyalleşeceksin, sportif faaliyetlere katılacaksın. Dans kurslarına gideceksin, ne bileyim. Yani elinden geldiği üniversitenin sana katkı yapabileceği her alanda kendini geliştirmeye çalışacaksın. Üniversiteye gidip ders çalışmayacaksın sadece.
Evet, sömüreceksiniz bu nokta üniversiteyi. Bu çok önemli. Çünkü sonraki yıllarda sizi sömürecekler. Genellikle siz en azından bu dönemi iyi geçirin. Bu konuda Coşkun'a tamamen katılıyorum. Oğuzhan sen bu hususla ilgili bir şey söyleyecek misin? Sonra ben biraz...
Hangi husus? Yurt kampüs.
Evet, yurt hususuyla ilgili ya da bağımsız hareket süreciyle ilgili. Çünkü biraz ders konusuna yani tamam.
Ders önemli. Ben sadece... zaten Coşkun'a yıllarda tanıdığım için takılma maksadıyla söyledim. O biliyor zaten.
Ben biliyorum.
Yani o konuda sıkıntı yok. Ben şöyle bir sıkıntı var. Ya
dikkatimi çekmeyecekti yani o mesele.
Herkesin... doğru. Herkesin önceliklerinden ziyade şöyle de bir mesele var. Bu ikisini koordineye götürebilmek yani muhakkak zor. Her insan yapabileceği bir şey değil. Birinin üste çıkması ya da birinin daha altta kalması. Bunun sizin hayat tercihlerinize göre, hayat bakış açınıza göre, okuduğunuz bölümle alakalı çok. Yani siz tıp okuyan birinden tamamen sosyallik bekleyemezsiniz. Ama uluslararası ilişkiler okuyan birinden sosyallik çok fazla beklemeniz gerekir. Çünkü bölümler farklıdır.
Evet.
Ama bir kişinin tercihi de çok önemli. Sosyallik bence üniversitede olması gereken noktalardan biri. Yani sonuçta ileriki zamanda çalışacaksınız, iş hayatına gireceksiniz. Üniversitede sosyalleşmeniz lazım. Ya bu tamamen sizin geldiğiniz şehirle de alakalı. Yani çok küçük kır yaşantısından yani belki bir köyden gelen insandan siz üniversiteye gelir gelmez ilk senede ya da ikinci senede her olayın içinde sosyal biri olarak bekleyemezsiniz. Bu kişi zamanla bir karar vermesi lazım. Bu kararını da kesinlikle uygulaması lazım. Yani kişi sosyalleşmek istiyor mu? Buna karar verdiği zaman birden kendisini bu işlerin içerisine atıp zamanla kendisini sosyalleştirmeli. Yani üniversiteden mezun olan kişi kendisini belli bir noktaya bu anlamda belli bir noktaya kesinlikle getirmeli.
Bir de bu zaten
buna ben de katılıyorum.
Şeydir, bu süreç yani zaman zaman belki sosyalleşme şeyini biraz fazla kaçırdığın zamanlar olabilir. Bazen ders çalışma şeyini fazla kaçırdığın zaman olabilir ama bu kendisini kontrol edebilme yeteneğine sahip kişi için bu dengelenecektir zamanla zaten. Yani ben şunu biliyorum. Üniversite birinci sınıfa başladığımızda biz de öyleydik. Arkadaşlarımızdan da halen görüyorum. Bir sürü yere gidiyor. İşte ben buraya katıldım, buraya katıldım. Sonra bakıyor, hiçbirine yetişemez oluyor. Ve onlar azalmaya başlıyor ve bu sefer kendisine ait hissettiği alanda daha fazla zaman geçiyor. Evet,
asıl olan bu zaten. Kendisine ait hissettiği alanın içinde olma.
Bu yavaş, arayış yavaş, ve arayışın olumlu bir şekilde neticelenmesi olarak görüyorum. Yani, ben şimdi biraz bu sosyalleşmeye virgül koyacağım. Sonra tekrar geri döneceğiz. Biraz üniversite engelli birimi ve üniversitenizde sahip olduğunuz imkanlara da değinelim istiyorum ben. Bu hususları da merak edenler olabilir. Evet, Merve ile Oğuzhan ayrı bölümlerdesiniz ama hukuk fakültesinde okuyan, geçmiş yıllarda okuyan arkadaşlarımızın ders materyallerine erişim konusunda daha güçlük yaşadığını ve hatta bizim Gazi Üniversitesi kütüphanesinden oldukça fazla yararlandıklarını biliyorum. Şu anda durum nedir? İleride sınavlar kısmına da geleceğiz. Hala sözlü mü oluyorsunuz? Orada öyle bir gelenek vardı. Buralara başlayalım. Merve ile başlayalım. Coşkun ve Oğuzhan diye devam edelim. Üniversiteniz size ne tür erişilebilirlik olanakları sağlıyor? Siz üniversiteye başladığınız zaman engelli birimine mi ulaştınız? Onlar mı size ulaştı? Birimle iletişiminiz nasıldır? Ve dediğim gibi okulunuz size hangi araç gereçleri sağlıyor? Evet.
Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Ben üniversiteye başladığımda üniversitenin sitesinden hizmetler bölümünü bakarken oraya rastladım. Ve orada da işte öğrencilere sınavlarda ya da derslerde bir takım kitap ya da materyallerin ya da sınavlarda ihtiyacı olan şeylerin sağlandığı falan gibi şeyler yazıyordum. Bu dönem engelli için. Diğer engel grupları için de farklı seçenekler vardı. Ben de dedim ki demek ki gayet iyi imkanlar. Sonra üniversiteden bir arkadaş var, tanıyorsunuzdur. Esra Gides diye. Evet. O iletişim fakültesinde okuyor. Dedim burada böyle şeyler yazıyor. Gerçekten bunlar sağlanıyor mu? Dedim. O da yani aslında görüldüğü gibi değil, gösterildiği gibi değil dedi. Yani ben onun sayesinde aslında engelli birimine eriştim. Bizim okulun engelli birimi benim bulunduğum kampüste olan eğitim fakültesinin içinde engelli biriminin başında olan hoca da zihinsel engelliler, yanlış hatırlamıyorsam, bölümünde bölüm başkanı olan bir hoca, yani profesör. Ve şu anda işte birisi daha katıldı. Yani konuştuk, dedim hani ne tür şeyler yapabilirsiniz, ne tür şeyler sağlayabiliyorsunuz bize diye. Orada bir bireysel uyarlama mektubundan bahsetti. İşte bu sınavlara nasıl girileceği, derslerde ne tür avantajların ya da işte ne tür kaynakların sağlanması gerektiği gibi. Doldurduk kendi ihtiyaçlarıma göre, işte hangi sınavda ne tür şeylere ihtiyacım var gibi. Ve bu fakülteme gönderildi.
Daha akademik sonra işte, uyarlama mektubu mu diyorsunuz buna?
Bireysel uyarlama mektubu.
Ha, evet, bu çünkü sizin üniversitenizde bir gelenek olmasını sağlayan hoca şu anda Turgut Özal Üniversitesi'ndedir. Melek Hoca vardı.
Melek Sabancı oldu. Evet.
Yani onun çok bu tür şeylerde katkısı vardır. Onun bıraktığı yerden devam etmişler. Güzel.
Abi bu çok yerde uygulan bu sistem.
Ama biz anlamadık biz. Şöyle. Bir de şundan bahsedeyim önce. Buraya geçmeden önce. Bizim üniversitede hukuk fakültesinin kütüphanesinde bir oda ayrılmış. Bu odada da konuşan bir tarayıcı var. İşte 3 tane bilgisayar var. Ve bir yürütme cihazı var. Burayı da kartla giriliyor bu odaya. İşte
printer cihazları falan var.
Evet. Ondan sonra bu odaya o şekilde giriliyor ve öğrenciler bu şekilde yararlanıyorlar.
Bu sadece odayla hukuk öğrencilerine mi ait? Bu
yok, hayır. Bütün üniversitedeki, bütün kampüslerdeki Ankara Üniversitesi öğrencilerine ait bir oda. Evet. Ama başında yani bu odaya bilgilenen kimse yok. Yani aletlerin tam olarak o tarayıcının yürütme cihazını falan nasıl çalıştığını biz tamamen kendimiz keşfederek biliyoruz. Ondan sonra o bireysel uyarlama mektubundan biraz bahsedeyim. Bu benim fakülteme gönderildi. Daha sonra ben sınavları 2 hafta falan kala, yanlış hatırlamıyorsam, gittim ve hani benim için yapılan düzenlemelerin ne durumda olduğunu incelemek için öğrenci sitelerine başvurdum. Ve bana dediler ki, ben dedim ki ben şu sınavlarda bilgisayarla girmek istiyordum. Benim bilgisayarım ayarlandı mı ya da imkanlar sağlandı mı diye sordum. O mektup ne dediler bana. Sonra dedim şu fakülteden gönderilmiş olması gerekiyordu. Ha tamam dediler. Ama biz öyle bir şey bilmiyoruz. Biz sana sözlük hazırlayacağız dediler bana. Yok dedim, ben sınavları sözlük bilmek istemiyorum dedim. Benim o mektubu okuyun dedim. Gerekli imkanları sağlayacaksınız. Yani sağlarsınız, ondan sonra anlarsınız zaten dedim. Ve anlamadılar. Sınavlara bir gün kala beni aradılar. Dedim böyle böyle bir durum var. Bunu yapmanız gerekiyor dedim. Tamam dediler, sen gel bilgisayarı ayarla. Sonra o şekilde gireceksin sınavlarınızda ve ben ayarladım.
Sözünü keseceğim, bu bence önemli bir başarı. Çünkü bir geleneği kırmışsın yani. Senin
evet.
Kral yoksa çok arkadaşım hocayla, oldu benim. Yani uğraşıp da sınavını başka şekillerde alamayan.
Bir hocayla asla ve asla sözlü sınava girme yani o tür bir şey yapmak istemiyordum. Çünkü ben rahat olamam. Kendim biliyorum. Bir profesörün karşısında rahat rahat cevap veremem. Ki şöyle bir şey var. Sınav doğru yanlış. Beni sözlü yapacak ve ben ne soracağım gerçekten bilmiyorum. Doğru yanlış sormayacağımdan eminim yani. O kadar kısa sürede bittiğini soruyorlar. Mesela benim girdiğim sınav 100 dakika sürüyordu. Ben bilgisayarda yaptığımda. Üst dönemde bir arkadaş var. O dedi ki ben bu sınavı dedi 10 dakikada bitirdim dedi. Nasıl oluyor mesela bu? Hani sözlü beni korkutuyordu açıkçası. O yüzden ben bilgisayarla girmek istedim. Şu noktada bana çok şey yaptılar. Bilgisayarı neyse hallettim bir şekilde. Girdim ve de o şekilde girdim. Gayet de başarılı geçti. Doğru yanlış veya seçenekli sorularda ben okuyucu işaretleyeceğim. Bana sürekli şunu yaptılar. Dersime giren hocayla sınava girmem istendi. Ben de her seferinde hocam ben sizinle girmek istemiyorum. Bana bir asistan ya da başka bir hoca verin lütfen dedim. Neden dedi? Ben nedenini anlattım. Tabii ki hani garip karşıladı. Çünkü hiçbir öğrenci bunu istememiş daha önce. Ben de anlattım sebebini de girmek istemiyorum dedim. Hatta şununla bile karşılaştım. Sana vereceğimiz asistan yok. Yani düşünün 100 tane asistanı olan belki bir üniversite fakat bana verilecek bir asistan yok. Yani öğrenci işlerindeki çalışan bir kişiyle dahi ben sınava girdim ama hocayla girmedim.
Evet. Peki. Hukuk fakültesinde durum bu arkadaşlar. Merve bir geleneği kırmış. Kırılması gereken bir geleneği kırmış. Daha önce kırmaya çalışan arkadaşlarım vardı benim. Belli noktalarda başarı sağlamışlardı ama irade ve hak talep etmeyi bilme becerisi burada ön plana çıkıyor. Evet, yani hukuk fakültesinde hakkını aramayı öğrenip bunu kendine göre yorumlamaya başlayan ve kazanım elde etmeye çalışan bir arkadaşımız. Gelecekte daha büyüklerini de elde edeceğini düşünüyorum. Evet,
yani
Coşku.
Gelecek arkadaşlara şey verebilirim bu konuda. Net yardımcı olabilirim. Sıkıntı değil yani.
Evet Coşkun, biraz partilerden derslere geçtiğimiz zaman.
Sesim hazırlık geliyor değil mi abi?
Evet geliyor. Partilerden derslere vakit ayırdığımız zaman. Evet. Özellikle de hazırlık sınıfındayken.
Evet abi.
Ne tür deneyimler yaşadın ve okulda senin engelli birimiyle aran nasıldı? Ne tür imkanlara sahip oldun? Nerelerde zorlandın? Zorlandığın yerlerde ne yaptın? Evet, partilerden kalan zamanda ne yaptın diye soruyorum.
Şimdi partilerden kalan zamanda uyudum demek isterdim.
Ders anlamında diye soruyorum.
Partilerden kalan zamanda uyudum demek isterdim ama neydi? Ciddi bir şekilde bu soruya cevap veriyorum.
Evet.
Öncelikle Kutçu'nun bir engelsiz birimi var ve inanıyorum ki diğer birimlerden daha aktif ama yeterli mi yeterli değil mi o tartışılır. Hazırlıkta ben bilgisayarla bizim hazırlık bölümümüzün özel koordinatörleri var. Hazırlıkta biz bilgisayarla bir şey almak istediğim zaman bizim birime ihtiyacımız olmadı. Gittim dedim ben bilgisayar almak istiyorum. Koordinatör dedi it's okay tamam alabilirsin. Girdim bilgisayarla. Test deneme, pop quiz denemesini yaptık. Benim için yeterli geçmedi. Çünkü yeterli geçmedi. Sonra dedi sana da nasıl yardımcı olabiliriz? Pop quiz denemelerini çünkü mesela pop quiz oluyorsun. Hazırlık
pop
süreci
nedir?
Olayı farklı. Şimdi ben hazırlığı ufacık bir özel geçeyim. Arkadaşlar hazırlıkta İngilizce çalışıyorsunuz. Gayet sıkıcı bir dönem. İngilizce isteyerek çalışacaksınız. Yok isteyerek çalışmazsanız ODTÜ'de dahi öğrenemiyorsunuz. Onu size söylemek istiyorum. Pop quiz'de ne zaman geleceği belli olmayan 20'şer 15'er dakikalık bir sınav. Dedi ki sana artı ekstra vermemiz lazım. Ya da pop quiz'e muaf olacaksın. Ekstra verirsek derse geç kalacaksın. Ya da bilgisayarla gireceksin. Ekstra talep etmeyeceksin. Yani ekstra talep etsen bile en fazla artı 10 verebiliriz. Çünkü pop quizlerde bu tür sıkıntılar oluyordu. Bilgisayarda çünkü bizim... Neden bilgisayarda? Bu benim beceriksizliğimden kaynaklanan bir durum değil. Beceriksizliğim olsa kabul ederim. Başka tanımadığım bir bilgisayar veriliyor ve abi yani olmadık yerlerde blankler var yani. Onları doldurmak gerekiyor ve bu gerçekten bilgisayar meselesinde.
Tabii yani mesela klavye kullanmak bile insanın dikkatini bir süre şey yapıyor yani.
Yani dikkatini oluyor. Yapıyor ve artı ekstraya da ihtiyaç duyuyorsun orada. Bilgisayarda başarılı olamadık. Okuyucuyu da süre yetiştiremeyince pop quizlerine muaf olmak durumunda kaldık. Pop quizleri biz e-mail olarak aldık. E-mail olarak pop quizleri çözdük. Hazırlıkta olduğum için hiçbir sıkıntı yaşamadım çünkü herhangi bir hocayla muhatap olmama gerek yok. Gidip koordinatörle muhatap olduğum zaman gerçekten koordinatörler çok anlaştı. O konuda ben ODTÜ'ye hayran kaldım. Hazırlıktaki koordinatörler gerçekten yani her türlü elinden gelen her türlü imkanı sağlamaya çalıştılar. Bizim Self Access Center yani mesela çalışma merkezimiz var, orada gidip çalışabilirsin. Oraya dahi kabartma bir şeyler koymak istedik ama elimizdeki imkanlar kısıtlıydı. Birimimizdeki imkanlar da kısıtlıydı. Biz de bir şey yapamadık tabii. Bilgisayar meselesini geçtikten sonra hazırlıkta daha neler yaptık? Hazırlıkta tabii ondan sonra çeşitli yerlerden muaf oluyorsun. Note taking'den mesela. Note taking'den muaf oluyorsun. Çünkü note taking dediğimiz kısım 20 dakika bir adam konuşuyor. 15 dakika ya da 10 dakika ya da 5 dakika her neyse. Dakika çok önemli değil. Bu konuşma sürecinde konuşan adamın dediklerini not alıyorsun ve okuyorsun. Sonra soruyu cevaplıyorsun. Bazı arkadaşlarımız var maşallah. Ben onların hafızalarına hayranım. Not falan almaya gerek kalmıyor. Adamın aklında kalıyor. Direkt takır takır yazıyor. Ben öyle birisi değildim. Notaking'den muaf aldık. Nitekim listening'den istediğimiz zaman muaf aldık, istediğimiz zaman muaf alamadık. Bu birazcık hazırlığın zaafı oldu. Açıkçası. Çünkü
suistimali açık bir şey değil mi? Yani biraz.
Yani suistimali çok açık, evet.
Ben yani, Proficiency'ye falan girmiştim ODTÜ'de. Evet. Orada muaf yapmışlardı. Sanırım Boğaziçi'nde de bir muafiyet durumu söz konusu listening'de. Öyle
aslında yani. Normalde muaf olması bir bakıyorsun mantıklı, bir bakıyorsun mantıklı değil. Yani
oralara zaten girmeyelim dediğim gibi.
Ya evet oralara ufak değinmek istiyorum.
Tabii yani değil
listening
de.
Listening'in yani ne olduğunu insanlar bilsin ki.
Tabii listening nedir yani? Not taking'i açıkladık. Listening'den biraz bahsedelim.
Listening dinlemek oluyor arkadaşlar. Listen. Biliyorsunuz. Yani dinliyorsun ve best alternative choice dediğimiz yani en iyi alternatif seçiyorsun. Dinliyorsun ve seçiyorsun. Ama burada insanların listening becerisi ölçülüyor. Yani aslında bizim için reading'den pek bir farkı yok.
Aslında evet.
Reading'de birazcık daha anlamı ölçülüyor ama listening'de sadece şey ölçülür. Yani reading'de anlam falan ölçülüyor. Hani mesela reading dediğimde okuma. Okuduğunu anlıyor mu? Listening'de daha çok dinlediğini anlıyor mu? Hani daha basit şeylerdir. Listening'de daha bir basit şeylerdir.
Bir de yani o, şey değil mi? Yani iki ya da üç defa da onu dinleyebilme hakkında.
O tektir normalde. Görenler için tek, bizim şeyler için tektir. Tek kere dinlersin, anladın mı anlamadın mı cevaplarsın. O dünün listening'i biraz sıkıntılı. Çünkü kısa şeyler. Çola kolay kolay yapabiliyorsun ama mesela bizim için niye sıkıntılı? Abi ben şunu örnek vereyim. Adam listening'i dinliyor, tamam mı? Bir şey altını çiziyor, geçiyor. Bir daha durduramıyor çünkü. Altını çiziyor, geçiyor. Sonra altını çizdiğine göre cevaplıyor o sorular. Note taking'den bahsetmiyorum bak. Normal listening'den bahsediyorum. Altını çiziyor, geçiyor. Mesela bir kelime ilgisini çekiyor listening'de. Kelime doğru yapmasını sağlayacak. Altını çiziyor, geçiyor. Ama bizim öyle bir imkanımız olmadığı için listening'de sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ama bu sıkıntıyla aşılabilecek mi? Aşılabilecek. Note taking sorunu dahi aşılır. Yeter evet. Ki aşılmak
isterdim.
Ben listening, reading, reading'den de bahsettik, okuma dedik. Writing sıkıntılı bir görmeyenler için. Görme engelliler.
Yahu baştan beri sıkıntı sıkıntı kardeşim. Hiç mi kolay tarafı yok bu işin?
Hayır abi bahsediyorum işte.
Peki.
Yani abi hayır şimdi adam hiç İngilizce dersi almadıysa daha spell etmeyi bile bilmeyen bir adam ot diye geldi. Ben onlar için bahsediyorum. Yoksa ben Amerika'da okumuş bir adam için writing sıkıntı olmayacak illa ki adam çatır yani çatır kazanacak.
Diyelim, biraz konuya adapte olması süreci daha uzun diyelim. Sıkıntılı kelimesinden daha güzel bir anlam ifade etsin.
Peki öyle diyelim. Spelling sorunları yaşayabiliyor. Görme engelli daha çok. Çünkü kabartma elinin altında olmadığı için. Spelling dediğimizde yani yazma, karakter sıkıntısı. Mesela adam good yazacak. Bakıyor belki uç öyle yazıyor. Yani normalde G-O-O-D'dir yazılımı. Adam belki uç öyle yazıyor. Bazen iki öyle yazıyor. Bazen tek öyle yazıyor. Yani bu tür sorunlar yaşanabiliyor. Bu tür sorunlarda aşılabilecek sorunlar arasında. Hazırlıkta da...
Bu noktada Braille önemli mi sence?
Tabii Braille bu noktada aslında önemli. Çünkü yani Braille önemli. Mesela biz ilkokulda ders alırken...
Peki Coşkun siz Braille baskı alabiliyor musunuz? Yani engelli biriniz buna destek veriyor mu?
Yok bizim Braille baskı desteğimiz yok. Ama isterseniz bir şekilde Braille baskıyı sağlarlar size. Bir yerden temin ederler.
Bir tane de var aslında bir tane. Ama atıl durumda diye biliyorum.
Ben onun bozulduğunu duydum. Yani Utudeki'nin bozuk olduğunu.
Yok topluluk odasında var bir tane. Çalışıyor da. Kullanan yok. Çünkü topluluk odasında bizim topluluğumuzla birimimiz arasında bir kaç iletişim problemi var.
Evet.
Yani ODTÜ'nün arkadaşlar gerçekten ODTÜ size her türlü imkanı sağlayacak diyemem. Siz peşinden koşacaksınız her yerde olduğu gibi.
Her yerde olduğu gibi.
Her yerde öyle. Hiçbir yerde.
Ya, şimdi şöyle geldi.
Ben çiçeremedim sen yedemiyor.
ODTÜ lan bu 2000'le geliyorum ben buraya lan her türlü imkanı sağlayacak adam bana diye düşündüm.
Evet ben hemen hızlıca bir iletişim bilgilerimi hatırlatmak istiyorum.
Hatırla.
Eget.org/radyo internet adresinde bulunan mesaj panelinden bizlere ulaşabilirsiniz. Facebook üzerinden Emre Taşkın profilim buradan ulaşabilirsiniz mesaj yoluyla ya da eğitimde görme engelliler ve Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Facebook sayfalarımıza da doğrudan mesaj gönderebilirsiniz. Playroom'da bulunan Engelsiz Tercih Süreci kanalımız açık. Buradan hem dinleme hem de mesajlarınızı iletme eylemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Oğuzhan, Merve'nin eksik bıraktığını düşündüğün bir yönü var mıdır üniversitenizde?
Şimdi şöyle, burada sorunlar aslında hani iki arkadaşımız için de bir şeyler konuşuldu. Bana sorulacak herkes. Yani sen o kadar dediğin dezavantajlı gruplar, halk, işte halka eşit ulaşım falan filan. Sosyal hizmette okuyorsun. Engelli bir öğrenci olarak ne durumdasın? Bu soru sorulması en doğal haklardan biri. Merve'nin, ben şöyle düşünüyorum. Üniversitede yani eğer çok iyi bir koordinasyon yoksa, engelli biriminiz sistemli değilse, çoğu şeyi bölümünüz hallediyor. Bölümünüz ne kadar duyarlıysa, bölümünüz ne kadar iyiyse siz de o kadar şanslısınız. Ben yani burada benim bölümle ilgili ben çoğu şey iki arkadaşıma göre daha çok olumlu şeyler yaşadım. Bölüm başkanımızın çok ilgili olması yani gerek bana danışmadan yani danışmadan bile çok iyi şeyler yapması gerektiğinde gelip şu şöyle olur mu diye danışması çok değişik avantajlarım. Yani sınav meselesine girmiyoruz değil mi abi burada? Sınav meselesi dışında...
Girebilirsin. Diğer arkadaşlar girdiler. Bence ikisini birlikte yürütebiliriz.
Şöyle söyleyeyim. Benim sınavım nasıl oluyor? Çok basit anlatayım. Birincisi benim sınavımda iki şekli oluyor. Bilgisayarla veya okuyucuyla. Okuyucularım asistan oluyor. Ama şöyle bir güzellik var. Benim sınav zamanı açıklandığı zaman asistanla görevlendirme yapılıyor biliyorsunuz. Hangi asistan hangi sınıflarda gözetmenlik yapacak? Bir tabloda bir hücre açılıyor. Orada engelli gözetmeni yazıyor ve orada da benim asistanım her sınav için farklı olmak kaydıyla bir asistanım belli. Yani ben sınava gitmeden önce hangi hocamı bulmam gerektiği ve hangi hocamla sınav yapacağımı biliyorum. Yani bu suistimal edilebilir mi? Bu hocalarla alakalı ama ben suistimale açık bir ortam görmedim. Faydalı bir ortam gördüm. Çünkü hocalara hani hangi hocayla girmek o hocaya ulaşma açısından. Çünkü ulaşmak neden önemli ona da değineceğim. Maalesef bizdeki temel sorun da sınavın için bana tek bir odanın ayrılıp o odada olmamam. Yani hep her sınavda aynı yere gitmemem. Bu bir benim için dezavantaj ama bunun dışında benim hangi sınavım gözetmenle olacak bilgisayarla olacak. Bu belli. Evet. Bu belli olduğu için rahatça gözetmenle neye göre ben bunu kendi tercihim. Klasik sınavlarımı bilgisayar doluyorum. Öğretmen sınavlarımı doğru yanlış, çoktan seçmeli, boşluk doldurma falan olursa bunları da okuyucuyla oluyorum. Bilgisayarda nasıl sınav oluyorsunuz diye sorulduğunda hocam bana şunu dedi. Farklı bir sınıfta mı olmak istersin, aynı sınıfta mı olmak istersin? Biz bunun ikisini de denedik. İlk dönem ilk dönemin vizesinde farklı bir sınıfta oldum ben. Finallerinde de ben denemeden bilemeyeceğimi söyledim. Finallerinde de sınıf içerisinde oldum. Yani sınıf içerisinde nasıl kulaklığım var. Öğrencilerin sırtım
olunca çok bir şey değişmez yani.
Sırtım dönük. Olunca. Yani sırtım dönük derken yüzüm öğrencilere, arkadaşlarıma doğru. Öğretmen gelip benim ekranımı rahatça görebilecek bir ortamdayım ama arkadaşlarım göremeyecek. Kulaklığım var. Sorular flash bellekle geliyor. Ben soruları çözüyorum, yazıyorum. Sonra flash bellek yapıyoruz ve çıktısını alıyoruz. Bu şekilde benim sınavlarım çok rahat geçti bu açıdan. Yani eğer sınav geldi, ben sınavı test bekliyordum ama sınav klasik geldi. Hocam ben bu sınavı bilgisayar olmak istiyorum dediği zaman hemen anında sınavın elektronik ortamı bir şekilde hazırlanıp bana getiriyordu. Ya da ben sınavı klasik bekliyordum ama test oldu. Zaten o sınav için bana engelli gözetmeni sütununda bir gözetmen ayarlandığı için kolayca sorun çıkmadan gözetmenin belli olduğu için gidip onunla sınavımızı yapıyorduk. Yani bu konuda rahatlık. Derslerde de dinleme olduğu için yani genelde hocaların anlattığı, sizin not aldığınız, not alma teknikleri sizin belirlediğiniz. Ben ilk dönem bilgisayarda yazdım, ikinci dönem Bluetooth bir klavyeyle telefonuma yazdım. Yani bir matematik dersim vardı, onda biraz sıkıntılar çıktı hocamızdan ötürü. Yani kendime de suç bulamadım, TM öğrencisi olduğum için hocamızdan ötürü sınıfın yani bir tek benim de yarısının bir sıkıntı çıktı. Onun dışında çok sıkıntıyla karşılaşmadım. Ama asıl benim bölümümün sınavı yani benim bölümümün engelli öğrenci üzerindeki sınavını birkaç sene sonra anlayacağız. Çünkü çok basit bir şekilde sınav zamanını ve ders zamanını bence tam nota yakın bir notla geçtiler. Asıl sorun staj dönemi. Yani ikinci sınıfın ve üçüncü sınıfın yazında, üçüncü sınıfta haftada bir gün, dördüncü sınıfta da haftada dört gün benim stajım var. Galiba en çok stajı olan üniversite sosyal hizmette bizimki. İkinci sınıfın yazından başlıyoruz. Bu önemli olan ben stajda ne yapacağım? Diğer öğrencilerle eşdeğer şekilde işler mi yapacağım? Onlarla eşdeğer şekilde raporlar mı hazırlayacağım? Bu dönem alan çalışması dersinde de bir ders vardı. Kurumlar rapor ediliyordu. Kurumlar geziliyordu. Onlar da bana sordu hocamız. Raporu nasıl hazırlayabilirsin diye. Ben de bilgisayar ortamında hazırlayıp ona çıktı verebileceğimi söyledim. O da zaten ben diğer öğrencilerden de çıktı istiyorum. Benim tamam dedik ve yani bir sıkıntı olmadı. Rapor işi halloldu. Asıl sınavı benim bölümüm staj döneminde verecek. Kısaca bu kadar. Biraz peki, uzun oldu ama.
Yok yani güzel oluyor. İyi deneyimler söylediniz. Ya ben şimdi çok kısaca değinmek istiyorum bu konuya fazla girmeden. Az önce matematik konusunda zorlandığından bahsettin ve son günlerde GEÖP'ünde en önemli gündem maddelerinden bir tanesi bu husus. Şimdi matematik sorularını sınavda nasıl çözdün? Gerçi sınavda nasıl çözdüğün artık çok önemli değil. Ama özellikle üniversitede matematik derslerini nasıl alıyorsun? Ve geçmişten elde ettiğin deneyimlerin bu süreçte bir faydasını gördün mü? Aynı şekilde eğer matematik dersi alıyorsan Merve'ye de soracağım. Ama öncelikle...
Merve matematik dersi almıyor ama yani burada ikimiz de TEM öğrencisiyiz ama benden çok çok fazla matematik yaparak geldi. Ben de bir matematik yaptım ama onun kadar değil. O LYS ile ilgili tecrübelerini hem daha çok matematik yapmış olması, matematikte daha aşırı neşir olması nedeniyle daha iyi aktaracaktır. Ama ben bölümdeki matematik dersimle ilgili şöyle bir sıkıntı var. Yani bizlik bir sıkıntı yok, benlik bir sıkıntı yok. Çünkü 72 kişilik bir sınıfın ortalama matematik LYS neti 25. 50 soruda 25. Böyle bir sınıfın 40 kişisi kaldı. Yani sorun o 40 kişide mi, öğretmen de mi? Bunu sorgulamak lazım. Sorular yani derste mat 1'in ve mat 2'nin belli konuları vardı. Mat 1'den kümeler, denklemler falan filan. Mat 2'den türev, limit, polinom falan filan vardı. Soru şu, sorular çözüldü ama hocamız bize 12 sene boyunca gördüğümüz teknikler yerine başka şeyler gösterdi. Ve bizi o yöntemlerle çözmemizi istedi.
Peki.
Kendisi uyarmama rağmen bir türlü tahtayla ben haşır neşir olamadım. Tahtadan çok uzak kaldım. Tahtada çözülen şeyleri anlayamadım. uzak kaldığım için, soru çözüm yöntemlerini bilmediğim için soruları çözdüm bıraktım. Ama hocamız için yeterli olmamış demek ki.
Evet, yani burada şeyi
görüyoruz. Ne bıraktı yoksa hoca olsa?
40 kişinin içinde ben de varım Coşkuncu.
Evet.
Ben bu dediğim geçer şuna.
Yani seni hocamız büyük ihtimal değişecek ama Merve'nin LYS'de hani matematiğe daha yakın olması nedeniyle o matematikle ilgili söyleyeceği bir şey varsa daha önemli. Benim söyleyeceklerimden.
Ben bir şey diyecektim. O sana bu meseleyi sormayın. Çünkü Oğuzhan çok değişik, küçükken de böyle ilginç bir matematik zekasına sahipti. Çünkü yapabiliyor ve ama yapabildiğini insanlara anlatamama gibi bir özelliği var.
Evet.
Bana anlatıyordu
galiba. Merve sana soralım peki. Bu hususta neler söylersin? Belki LYS'ye girecekler de bizi dinliyordur. Çok kısaca.
Şunu söyleyebilirim. Benim matematik dersim yoktu ama ondan daha beter bir dersim vardı. İktisat dersim vardı.
Ha, evet.
Çok zorlandım. Şimdi matematik bilmeme rağmen çok zorlandım. Çünkü şöyle bir şey vardı. Mikro ve makro gördük biz. İlk dönem mikro gördük, ikinci dönem makro gördük. Mikro kısmında şöyle bir durum var. Yani işte iktisatı şu şekilde anlatıyorlar. Eğrilerle işte ya da limit gibi böyle bu tür hani analitik geometri ya da geometri ile ilgili biraz daha bölümler vardı. Doğal olarak ben de çok zorlandı. Mesela işte diyordu ki şu eğrinin eğimi şöyle diye anlatıyordu. İşte şurada şunu koyuyordu diye anlatıyordu tahtada sürekli. Ya ben de şey yaptım, hocayla direkt gittim, görüştüm, çok anlayışlı bir kadındı. Şey dedi, yani elimden geldiği kadar şu bu şeklinde anlatmamaya çalışacağım ama istersen ders sonlarında gelebilirsin ya da arkadaşlarından destek alabilirsin bu konuda dedi. Bana yardım eden bir arkadaşım vardı, o biraz daha anlatmaya çalıştı. İşte oyun hamurlarıyla falan çalıştık beraber. Ama yine çok bir etkisi olmadı. Yani çünkü şöyleydi. Mesela bana dedi ki ben sana sözel sorular hazırlayacağım dedi sınavda. Ve hazırladı ama hazırlanan sorular sözel ama onun mantığını bilmek gerekiyor. Yani o eğriyi de çözümlendiğinde o mantığını anlamış olup o soruyu o şekilde cevaplamış olmak gerekiyor. Doğal olarak ben çok başarılı olamadım iktisat dersinde. Ama ikinci dönem işte GDP'ler yani gayri safi milli hasıla, gayri safi milli hasıla vesaire, işte enflasyon, işsizlik falan gibi makro biraz daha hani iktisatın büyük konuları geldi ve biraz daha sözel hani mantığa dayanıyordu. Ve maddi gerektiriyordu biraz daha. İşte onu karşıya geçirecek, şimdi eksi olacak, artı olacak vesaire gibi işlemler gerektiriyordu. Formül yazma. Mesela onda çok rahat, yani tabii çok çalıştım ama onda rahat yaptım. Çünkü o matematiğin bana çok büyük katkısı oldu. Yani arkadaşlara o Geof'ta dönen tartışmadan esinlenerek şunu söylemek istiyorum. Matematik çok çok gerekli bir şey. Yani,
tabii onun gerekliliği, gereksizliği çok tartışma konusu edilmeyecek bir şey diye düşünüyorum ben de açıkçası. Kesinlikle. Taraf olabilirim bu hususta.
Evet. Ya yani, ama şöyle bir şey var. Matematik yapmak biraz daha öğrencinin kendi tekniğini geliştirmesine. Yani mesela akıldan mı yapmak daha iyi geliyor öğrenciye ya da işte bir yerlere not ederek mi yazmak daha iyi, sudoku kullanmak mı, çift tasa kullanmak mı? Ben mesela herkes bunu söylediğimde çok şaşırıyor ama ben 6. sınıftan beri üniversite 1'e kadar ki üniversitede de matematik dersim olsaydı yine kullanırdım. Çift kasayla girdim bütün sınavlarımı ve ben onun üzerinde kökten tutun da limitten tutun da türev integrale kadar her şeyi yazabiliyorum. Yani kendime göre teknik geliştirmişsin, soru çözersen vesaire. Yani arkadaşlara en büyük önerim bu olur. Eğer matematikten, eğer şu anda bizi hazırlanan arkadaşlar dinliyorsa, yani matematik çözmeleri gerekiyorsa da kendilerine göre bir teknik geliştirerek gelip üniversitede en azından bir maddi seviyesinde matematik bölümüne bağlı tabii de bilmeleri gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet, peki. Yine bir soru gelmiş. Boğaziçi'nde de İngilizce hazırlıkla ilgili aynı sıkıntılar yaşanıyor mu diye. Tabii şu anda Boğaziçi'nden bir arkadaşımız yok ama geçtiğimiz yıl Boğaziçi Üniversitesi'ni biz programımızda konuk aldık. Eget.org/engelsiz tercih süreci internet adresinden bu programın ses kaydını indirebilir, dinleyebilirsiniz. Bir yıl içerisinde çok fazla bir şeyin değiştiğini sanmıyorum. Eget.org/engelsiz tercih süreci. Burada şu ana kadar bu programda yapmış olduğumuz tüm yayınları indirebilirsiniz. Bu programı da, bu akşamki yayını da yayından biraz sonra oraya yükleyeceğiz. şey bahsettiyse ben kaçırdım Coşkun. Ders partnerliği hususu var aslında o TÜ'de sağlanan hizmetlerden bir tanesi. Benzeri bir şey
Boğaziçi'nde evet, evet, de ondan bahsetmedik sağlanıyor. Abi.
Bence biraz ondan bahsetmemiz lazım. Dedim ki bu sıkıntı değil. Biraz deneyimle, farklı yaşanacak süreçlerle
ben sıkıntı derken benim çözülecek benim şeyler. Yo, benim kullandığım kelimeler de ben arkadaşların şeyin o
çünkü nasıl şunu söyledim? Söylemek istiyorum ya Coşkun, sözünü kesiyorum arkadaşlar. İngilizce belki biraz gözümüzü korkutan alanlardan bir
tanesi. Ben de onu söylemek istiyorum. Yani, arkadaşlar İngilizce gözünüzü sözünü kesiyorum Emre abi. İngilizce gözünüzü korkutmasın.
Zaten biz yani birbirimizin sözünü benim kesiyoruz. Kim ne ya, nerede yakalarsa oradan devam ediyoruz.
Ya biz seninle anlaşıyoruz.
Evet,
onda
evet.
Sorun olmadığını düşünüyorum.
Evet, ben de öyle düşünüyorum ve ben müsaade edeceğini de düşünüyorum aynı zamanda. Birkaç 30 saniye en azından ya da 1 dakika. Şimdi özellikle şunu söyleyelim arkadaşlar. İngilizce gözünüzü korkutacak bir alan gibi görünmekle beraber birçok arkadaşımızın da rol model olarak alınabileceği gibi rahatlıkla öğrenilebilen bir alandır ve dahası artık yeni bir çağdayız ve kendinizi daha donanımlı ve daha güçlü bireyler olarak yetiştirmek istiyorsanız ve ileride o şekilde konumlanmak istiyorsanız yabancı dil şart ve dolayısıyla eğer siz bunu üniversitede öğrenemezseniz kursla öğrenirsiniz, bir de ona para verirsiniz.
Arkadaşlar ben sizi o sıkıntı dedim, gözünüzü korkutmak için demedim. Yani bu ben ODTÜ'deki yaşanan problemlerden bahsettim. Eğer siz yabancı dil öğrenmek isterseniz zaten her şekilde öğreneceksiniz. Ve ki ODTÜ'den de mesela ODTÜ'yü tercih ettiğiniz zaman ODTÜ'den de iyi bir yer ben bulabileceğinizi Boğaziçi ODTÜ o konuda tartışıyorlar.
Zaten Boğaziçi. Yani yabancı dil öğreneceksiniz üniversitelerde Boğaziçi'nin ODTÜ'ye geleceksiniz. Yani
ya yabancı dil yani. Buradan başka bir yerlerde çünkü bakın hazırlık size bir şey katmasa dahi bölümler İngilizce olduğu için Boğaziçi'nde Türkçe bölüm varmış galiba. Ben bilmiyorum tam olarak.
Bölümler yok bildiğim kadarıyla.
Bölümler İngilizce olduğu için siz mutlaka İngilizceyi öğreneceksiniz. Ama bakın sadece İngilizce için konuşmuyorum. Bütün yabancı dilleri öğrenmek için sizin kendiliğinden gayret etmeniz gerekiyor. Nasıl Merve arkadaşımız dedi matematik gerekli bir şey dedi. Ben mesela matematik yapamıyorum. Olsan da çok iyi bir yapamadığımı.
Gereksiz tartışmasına girmiyorsun herhalde.
Yok, gerekli gereksiz tartışmasına girmeyeceğim canım. Matematik bence de çok gerekli bir şey yani. Yapamadığım bunun gerekliliğini göstermiyor. Ama her şeyden önce sizin isteğinizle olacak bir şey. Yani İngilizce kesinlikle gözünüzü korkutmasın. Arkadaşlar şu an öyle bir çağda yaşıyoruz ki yani bizim podcast dinleyebilme ihtimalimiz var. Eskiden böyle bir şey yokmuş. Yani insanlar kasetleri işte bilmem hangi For the Blind bilmem ne servisinden getirecek de bilmem hangi blind servisinin postaya verecek, postadan gelecek, kabartma kitap ya da İngilizce kaset ya da CD ya da her neyse. Ama artık öyle bir çağda değiliz. İnternet çağındayız. Tıklıyorsun açılıyor. Yani İngilizce hiçbir şekilde sizin gözünüzü korkutmasın. İngilizce öğrenim zorluğundan ziyade körlerin en rahat öğrenebileceği dillerden bir tanesidir. Niye? Çünkü bütün kaynaklar İngilizce. Yani çoğu kaynak İngilizce. Sen şeyi kuruyorsun, ekran okuyucu programı kuruyorsun İngilizce. Bilgisayarında görmediğinle alakalı bir program kullanmak istiyorsun İngilizce. Yani İngilizce bir körün en rahat öğrenebileceği meselelerden bir tanesi. Bugün şey dedi Emre abi, bağımsız hareket konusu çok önemli bir konu. Ona değinirsen sevinirim dedi. Üniversite tercihlerinin kim sürecine ne zaman geleceğiz mi yoksa şimdi değineyim mi ben o konuya?
Kim buna değinmeni söyledi anlamadım.
Sen söylemiştin.
Ha, pardon. Şimdi şey özellikle söyleyeyim. Son olarak bu ders partnerliğinden bir çok kısaca bahsedeyim. Ders partnerliği. Nasıl yararlanır bundan?
Konuyu çok bada atıyorum arkadaşlar. Bu benim kötü bir huyum kusura bakmayın. Ders partnerliği özelliği arkadaşlar ODTÜ size ODTÜ engelsiz birimine başvurursunuz. İstediğiniz konuda, istediğiniz saat size ders partnerini sağlar.
Evet.
Gerekliliğini anlatırsınız.
Nereden sağlıyor bunu?
Ders partnerini
kim bunlar yani?
Biz community service diyoruz. Yani Topluma hizmet dersinden sağlıyor. Ya da para, belli bir para ödüyor üniversitenin
kısmi sağlığı. Zamanlı öğrencilerden kısmi, mi?
Evet, kısmi zamanlı öğrencilerden. Ya da gönüllü öğrencilerden ders partnerliğini sağlıyor. Zaten ODTÜ Eğitim Fakültesi'nde biliyorsun topluma hizmet dersi zorunlu. Ve çeşitli topluluklardan gönüllü öğrenciler geliyor. Kısmi zamanlı
zaten
için yani günde mesela haftada 8 saat 10 saat çalışan arkadaşlarım vardı.
Ve benim. Arkadaşlar yani bu şu
demek. Yani öğrenci oluyor. Bulmak sıkıntı değil. Önemli olan sistemi kurmak
kesinlikle
zaten.
Kesinlikle öyle ve yani
şu yani öğrenci bulunuyor. Gönüllü öğrenci çok bulunuyor.
Şu bir gerçek arkadaşlar. Kursta da ya da hazırlık sınıflarında olsun sınıf ortamında İngilizce çalışmak, ben yani kurslarda daha çok deneyim yaşayan bir kişi olarak söylüyorum bunu, biraz zor olduğunu gözlemledim. Yani sınıf ortamında, çünkü tamamen size uyarlanmış bir sınıf varsa tabii ki kolay olabilir ama yoksa, ki genelde olmuyor, bu nereye giderseniz gidin, biraz zorluk yaşıyorsunuz ve böyle ek şeylere gereksinim
duyuyorsunuz. Ya ben teknik olarak yaptığımı anlatayım size. Ufak bir bilgisayar aldım, kitapları oraya yükledim, oradan takip ettim. Hem öğretmeni takip ettim, hem oradan takip ettim. Bu sistem kimine uymuyor? Adam diyor ben kabartma takip etmek istiyorum.
Yani, ama mesela kitabı takip ederken de Coşkun, mesela bir anda işte şu sayfaya geçiyorsun, sen öyle, oradan onu bulmaya çalışıyorsun, oradan adam ilerliyor falan, o da bazen
ya ama bunlar olabiliyor. bunlar sizin hiçbir şekilde gözünüzü korkutmasın.
Tabi
yani yeter ki siz yabancı dil öğrenmek isteyin. Nitekim yabancı dil, eğer ODTÜ'ye Boğaziçi'ne gelirseniz yabancı dil emin olun öğreneceksiniz. Öğrenmezseniz mezun olamazsınız zaten.
Ya ben o puan alanın da zaten o kapasitede olduğunu düşünüyorum.
Yani puan, şimdi o meseleler, puan meselesi tartışılır.
Evet, şimdi o zaman bu ekibi kışın alıyoruz ve sabaha kadar tartışıyoruz.
Alalım, tartışalım. Ben tartışmaya her zaman açık bir insanım. Beni biliyorsun.
Evet, yani Coşkun'a dediğim gibi süre sınırı koyuyoruz. Evet, peki. Şimdi artık biraz da bağımsız hareketten biraz bahsettik aslında programın başında ama şundan bahsedelim. Ders çalışma hususuyla ilgili ekleyecek bir şey olan varsa son olarak onu alalım.
Ya bu tür üniversiteler, siz peşinden koşarsanız arkadaşlar, Taşra'da da olsan, Kırşehir'de bir üniversitede de olsan, Bolu'da bir üniversitede de olsan, eğer sen bir şey istiyorsan ve onun peşinden koşuyorsan her şekilde elde edeceksin.
Evet.
Önemli olan bu.
Hemen hızlıca iletişim bilgilerimi hatırlatıyorum. eget.org/radyo internet adresinde bulunan mesaj paneli aracılığıyla Facebook'tan Emre Taşkın profilimden bana mesaj gönderebilirsiniz ya da eğitimde görme engelliler ve engelli üniversite öğrencilerin inisiyatifi Facebook sayfalarımızdan doğrudan mesaj gönderebilirsiniz. Playroom kanalımız var. Engelsiz tercih süreci kanalımız açık. Hem oradan dinleyebilir hem de mesajlarınızı iletebilirsiniz. Şimdi evet, ders kaynaklarına erişim ve sınavlar konusunda bitirdiğimize göre akademik yaşamı iyi bir şekilde konuştuğumuzu düşünüyorum. Şimdi
aslında önemli süreci, tercih süreci aslında bir o sürece.
Tabii yani tercih sürecine başta biraz değindiğimiz için orayı nihayetlendirdik diye düşündüm ama ekleyecek bir şeyiniz varsa hemen diğer ya, sosyal hayat dinleyen, kısmına geçmeden önce ekleyelim.
Ben bizi dinleyen arkadaşlardan rica ediyorum. Konular bitsin ya da bitmesin, sorularını iletin.
Tabii yani o ayrı bir şey, spontane sorular gelirse onları
yani yanıtlayacağım. Sorularınızı iletin çünkü bizim burada söylemek istediğimiz bir şey oluyor, kafamda kalmıyor. Çünkü ben hatta dedim şunları söyleyeyim ama tercih süreci, yani gerçekten ben sizi anlıyorum. Çok sıkıntılı ve çok stresli.
Bu programın amacı zaten tercih süreci. Yani,
amaç tercih süreci. Aklınıza takılan her ne varsa sorun.
Evet, sormak, aynen çekin. Öyle arkadaşlar. Dediğim gibi ben dünkü programın başında söyledim. Yani televizyon kanallarında birçok program var ve o programda bunlardan bahsetmiyorlar çünkü rektör, dekan düzeyinde kişiler katılıyor ve üniversitelerinin ne kadar iyi üniversite olduğundan bahsediyorlar. Ama burada biz genelde
şöyle söyleyeyim, adını duymadığınız üniversitelere hayran oluyorsunuz.
Evet, yani aynen öyle. Ama biz burada daha çok öğrencileri konuk ediyoruz. Tabii engelli bilim sorumlularını aldığımız da oldu. Engin Yılmaz'ı aldık, Sarper'i aldık geçen sene. Onlarla da çok keyifli bir program yapmıştık. O programı da dinlemenizi tavsiye ederim. Kayıtlarını. Ama biz burada daha çok öğrenci deneyimleri üzerinden ve erişilebilirlik açısından da bakıyoruz. O yüzden bu programları dinleyin, dinlemek de kalmayın, sömürün. Diyorum keşke daha fazlasını yapabilsek, her gün böyle saatlerce program yapabilsek. Ama elimizden gelen bu. 16'sına uzadı bugün. 2 günümüz var. Belki onu da iyi bir şekilde değerlendiririz. Peki tercih...
Yani evet, bir de ben şeye benzedim, kişisel gelişim uzmanlarına falan benzedim. İstiyorsanız yaparsınız, istiyorsanız yaparsınız ama yani gerçekten şunu söylüyorum arkadaşlar, tercih sürecinde strese girmeyin, güzel güzel düşünün. Yani istediğiniz her şeyi siz istediğiniz süreç elde edersiniz.
Bir de şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bölüm seçiminde de sorun şey yaşıyor olabilirsiniz. İkilemde kalıyor olabilirsiniz. O zaman bölümlerinizde hangi derslerin okutulduğunu üniversitelerin sayfasına girin ve bakın.
Ha evet. Mesela
Bu çok
örnek vereyim.
önemli.
Ben onu çok yaptım. Mesela tarih
Ben
bölümünü
de.
seçeceğim. Şimdi mesela Osmanlı tarihi okumak istiyorsan İstanbul Üniversitesi'ne
Evet.
gittiler. İstanbul Üniversitesi'ne gittiler. Şimdi bakıyorum İstanbul Üniversitesi'nin tarih programına Osmanlı ağırlıklı. Dünya tarihini böyle bir genel bir bakış atmak istiyorsan, dünya tarihi hakkında bilgi edinmek istiyorsan, dünya tarihi okumak istiyorsan ODTÜ'ye git dediler. Boğaziçi'nin tarih programını bilmiyorum. Boğaziçi ya da ODTÜ söylediler. Size Türk tarihi, özellikle eski Türk tarihi ya da genel Türk tarihi, umumi Türk tarihi konusunda çalışmak istiyorsan Ankara Üniversitesi gibi üniversite uygun dediler. Yani siz seçeceğiniz bölüme karar verdikten sonra da, psikoloji için de mesela, psikoloji için de konuşabiliyorum. Klinik psikolojisini Hacettepe öneriyordu galiba. Sonra daha başka
Tabii
psikoloji
yani.
alanları için daha çeşitli üniversiteler öneriliyordu. Bu mesele de çok önemli. Mesela ben bu meseleye değinemedim. Bu mesele üzerinde de kafa yiyorum.
Tabii bu ilkokul, ortaokul müfredatı gibi olmuyor arkadaşlar. Bazı zorunlu derslerin yanında üniversitelerin daha ağırlık verdikleri yöntemler olabiliyor. İşte o nedenle tek bir üniversitenin ders programına bakmayacaksınız.
Yani bir de
Demiştim
arkadaşlar,
mesela.
hayatta neyin ne zaman olacağı belli olmaz. Mesela adam Bartın'dadır. Bartın'dan ODTÜ'ye bir şekilde yaz okuluna gelir. ODTÜ'de bir hocayla görüşür, değişir. Fikri değişir. Nitekim oluyor böyle şeyler. Yani bu şekilde fikri değişiyor. Adam bir şekilde yatay geçiş yapıyor, dikey geçiş yapıyor. Üniversitesini değiştiriyor, geliyor. Ama tekrar söylediğim, çünkü bakın, ben niye bunun üstünde basa basa söylüyorum? Sizin aileniz sizi yönlendiren insanlar. Sizin çevrenizdeki insanlar sizin sevmediğiniz mesleklere yönlendirebilir. Sizin kafanızı karıştırabilir. Yani mesela örnek veriyorum. Benim annem bana dedi ki keşke eğitim fakültesi seçseydin oğlum. Annem bana bunu niye diyor? Çünkü eğitim fakültesi çıkacağım, öğretmen olacağım. Hani o öyle düşünüyor. Babam dedi ki keşke tarih yerine başka bir bölüm seçseydin oğlum. Keşke bir yıl hazırlansaydın dedi. Babam ne düşünüyor? Tarih konusunda bir başkası düşünüyor. Başka öğretmen dedi ki keşke şunu seçseydin. Keşke bunu seçseydin. Yani insanlar size söyleyecektir. Keşke şunu seç. Keşke bunu seç. Keşke şunu yap. Keşke bunu yap. Yani sizin kafanız karışacak.
Ben
Arkadaş.
açıkçası gidebilenlerin ODTÜ tarih, Boğaziçi tarih gibi bölümlere gitmelerini ısrarla tavsiye ediyorum. Çünkü buralarda sadece yerleştiğiniz bölümle ilgili ihtisas görmüyorsunuz.
Yani evet.
Yabancı dil görüyorsunuz en başta. Ve atıyorum tarihçi olmak istemiyorsanız bile yabancı dil alanında daha farklı yerlere ilerleme şanslarınız da
Yatay geçiş
olabiliyor.
var, yatay geçiş var, dikey geçiş var, bütün
Evet.
imkanlar var, çap var,
Var, var.
yandal var, yapılabilir. Bir de üniversitenin sosyal hayatı da çok etkiliyor
Ha,
mesela.
şimdi oraya gelelim artık. Eğer tercih dönemiyle ilgili,
O zaman ben açmışken ben konuşayım ben de.
yok. Herkes senden sıkıldı. Biraz seni dinlendirelim. Sen bir su iç. Merve
Peki
konuşacak.
ben bir su içip
Evet,
geliyorum.
sen bir su iç. Şimdi Merve'ye
Arkadaşlar.
söz veriyoruz. Sosyal yaşam, yani üniversite, evet, tabii ki sadece derslerden ibaret değil. Çok farklı deneyimler yaşayarak kendinizi geliştirebileceğiniz kompleks bir yapı. Ve üniversitelerde öğrenci topluluklarına katılabilirsiniz. İlgi alanınızla ilgili ya da daha farklı alanlarda gerçekleştirilen konferanslara, seminerlere katılabilirsiniz. Tiyatro gibi, müzik gibi ya da spor gibi etkinliklere katılabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteklerinizle ve üniversitenizin size sunmuş olduğu imkanlarla bağlantılı ve aynı zamanda bulunduğunuz şehirle de bağlantılı. Ankara'da okuyor bugünkü konuklarımız ve bu söylediğim imkanlar bakımından gelişmiş olduğunu söylemek mümkün. Evet, Merve ilk yılında bağımsız hareket konusunda da kendini geliştirdin biraz. Ders dışında neler yaptın? Öğrenci topluluklarına katıldın mı? Ya da dediğim gibi üniversitede diğer etkinliklere ne derece dahil olabildin? Nerelerde zorlandın ve gelecek yıl, şu da aslında bence güzel bir soru olabilir. İlk yıl biraz şeydir, yani deneme çaylaklık senesidir. Ve dersin ki ilk yılda, ben şunu söyleyebilirim mesela. Ben birinci dönem, tabii bizim bu kadar da imkanlarımız da yoktu deneyim elde etme noktasında. Hep sınıf arkadaşlarımla bir arada olmaya çalışırdım. Onların dahil olduğu gruplara dahil olmaya çalışırdım. Aynı masada oturmaya çalışırdım falan ama sonra çoğunun benimle aynı kafada olmadıklarını düşündüm. Yani ortak noktamız sadece aynı sınıfta olmaktı bazı insanlarla ve sonraki yıllarda ve dönemlerde öğrenci topluluklarına katılmak, seminerlere dahil olmak gibi faaliyetlerde bulunarak kendi çevremi oluşturabildim ve hala bazen görüşüyorum. Evet, Merve, sen ne dersin?
Senin az önce dediğin bir şey vardı, hani ilk yıl bütün topluluklara gidip onları tanımak ya da bütün etkinliklere gidip daha sonra işte bunlar azalır falan demiştim. Aslında ben biraz onu yaşadım. Yani benim üniversitemde daha doğrusu fakültede şöyle topluluklar var daha çok. İşte engelliler de aslında tek bir işte ODTÜ'nün içinde olduğu bir kuruluş var. Sen de biliyorsun, bir dershane.
Evet, evet, evet.
Taşın altındaki evler falan
ha,
diye.
Evet.
Daha çok işte sevgi evlerine işte ya da bu tür işte huzur evleri gibi yerlere giden bir topluluk var ya da onun dışında edebiyat toplulukları var. Ben daha çok ilgimi edebiyat toplulukları çektiği için diğer grupta ki kişilerle tanıştığım toplantılarına katıldım tabii taşın altındaki evlere. Hatta yani onlara işte görme engelleri nasıl daha iyi bir eğitim, nasıl daha çok yardımcı edebilecekleri konusunda da yardım edebildiğimi düşünüyorum. Mesela onlara katıldığımda biraz arkadaş edinmiştim. O grupta hala mesela bir sorun olduğunda ya da bir şey olduğunda görüşebiliyoruz ya da yemek yiyebiliyoruz beraber. Onun dışında edebiyat topluluklarını tanımaya çalıştım. Onların birkaç kez toplantılarına katıldım. Fakat daha sonra ilişkimi biraz kestim. Benim derslerim de ilk yıl biraz daha hani zorlandığım için hem çevreyi tanıma hem çevre açısından. Ama bu yıl mesela o edebiyat topluluklarından birine katılmayı daha aktif bir şekilde yer almayı düşünüyorum. Ama onun dışında benim fakültemde çok fazla seminer, konferans çok fazla oluyor. Ve hani gerçekten ilginç konularda oluyor. İşte iş güvenliği vesaire böyle biraz daha hukukla ilgilendiren yerlerde ya da edebiyatla ilgili kişiler de gelebiliyor. İşte ünlü isimler de gelebiliyor. O tür seminerler de olurdu. Onlara çok katıldım. Mesela gerçekten de katkısını gördüm. Hem oradaki bilgiler açısından çok fazla katkısını gördüm. İlgimi çekti. İşte sertifika vesaire meselesinde de çok mesela yol kat ettim. Ama onun dışında mesela oraya girdiğiniz zaman şöyle bir şey oluyor. Mutlaka yanınızdaki kişiyle bir iletişiminiz oluyor. İşte onunla tanışıyorsunuz ya da salona girip çıkarken orada size yardım etmeye çalışan biriyle tanışıyorsunuz. O şekilde ondan sonra bir kez daha gördüğünüzde mutlaka konuşuyorsunuz vesaire. Bu tür konularda bu yerlerin, bu tür etkinliklerin çok büyük faydasını gördüm. Öyle, onun dışında üniversitedeki o tür şeylere katıldım ve edebiyat kulüplerine daha çok katılmayı düşünüyorum. Bu şekilde.
Peki. Bir sorumuz var. ODTÜ'de okuyan görme engelliler kaç kişi var ve bölümlere göre dağılımı nasıldır diye bir soru gelmiş. Coşkun, orada mısın? İçtin mi suyunu?
Coşkun yok ama evet, bunun bilgisini...
Ben buradayım. Ben o özel bilgiyi veremem arkadaşlar. Maalesef o gizli bir bilgidir. ODTÜ'de kaç öğrenci varmış? Ama aramızda kalmak suretiyle tabii sizinle paylaşabiliriz.
Ya şimdi şöyle, bunlar hani o kadar da gizli, devlet sırrı olan bilgiler değil.
Yok, yine biz de aramızda kalmak suretiyle üstünü çizerek söylüyorum.
Tabii, evet.
5 kişi varız galiba. Bölümlere göre dağılımımız 2 tane İngilizce öğretmenliği var. bir tarih var. 5 dedim ama 5 kişimiz. 2 İngilizce öğretmenliği var. Bir tanesi yabancı uyruklu arkadaşımız. Bir tanesi de benim ilkokuldan arkadaşım. Bir ben varım. Tarihte 2 kişiydik. Tek kişi olduk. Bir de yüksek lisansta bir arkadaşımız var. Bir de sosyolojide bir arkadaşımız var ama yani 5 kişinin birbiriyle bağlantılı değil. Yani mesela biz hepimiz birbirimizle bağlantılı. O kadar ayrı yaşıyoruz ki bazen.
Şey var, yani özlem var psikolojide, yine yüksek lisans.
Evet psikolojide özlem var. Ben de hatırladım. O kadar birbirimizden bağlantılı yaşıyoruz ki yani biz ODTÜ'deki görmeyenler biraz ilginç.
Bana bir de yani şeyden başka bir kişi vasıtasıyla Avrasya Çalışmaları bölümünde yüksek lisans yapan birisi olduğu ve Jaws kullanmak istediği, benim destek olabilmemle ilgili bir...
O bizim Yavuz oldu. Muhtemelen ha, o da tarihten. Yavuz Avrasya Çalışmaları.
Hayır yani Yavuz değil. Başka birisi ama kendisiyle temas kuramadık sonrasında. Bir yazıştık ama...
Anlıyorum.
Öyle bir ben Coşkun'un şu sözüne bir şey söylemek istiyorum. Hani dedi ya bizim üniversitemizdeki görme engelliler biraz kopuk. Aynı sorun bizde de var. Yani ya da sorun mu?
Aslında o
da
bir sorun olarak görmüyorum.
Ben de görmüyorum. Yani sorun olarak görmüyorum. Ben de Coşkun gibi.
Açıkçası şunu söylemek istiyorum. Bağımsız hareket ve sosyal yaşamdan hazır soruya gelmişken. Yani 5-6 kör birlikte...
Takılmasın zaten sürekli yani.
Takılıyorsunuz yani sürekli üniversite içinde de 5-6 körle birlikte takılmak.
Yani burada bir şu önemli aslında bence arkadaşlar. Çevremizi kısıtlamamız lazım. Yani sürekli kesinlikle körlerle takılmayın demek de doğru değil.
Yani kesinlikle aynı şeyi söylüyorum. Yani üniversite hayatında arkadaşlar yani biz bunları görüyoruz. Nitekim bunun örneklerini yaşıyoruz. En iyi üniversitelerde dahi bu mevcut. Yani şimdi adam 5 tane 6 tane kör bir araya gelmiş. Her yere birlikte gidiyor. Konferans oluyor, birlikte gidiyor. Yemek oluyor, birlikte gidiyor. Dans oluyor, birlikte gidiyor. Partiye oluyor, birlikte. Bu bir şey, güzel bir şey belki. Bir açıdan güzel ama bir açıdan da zayıf. Dezavantaj.
Katılıyorum bu konuda. Yani ben sorun olarak görmüyorum bunu ama yani böyle bir durum bizim üniversitemizde var. Bizim üniversitenin sorun yani bunu oluşturan sebepleri farklı da olabilir, aynı da olabilir ama ben de bunu sorun olarak görmüyorum. Kişilerin kendi yaşantılarını hani tek bir grupla hani ya da şöyle. Mesela ben X bölümündeyim, X bölümünden kişilerle ya da ben görmüyorum, görmeyen kişilerle böyle bir sınırla ya da ben X yurdunda kalıyorum, bu yurttaki kişilerle yani diye böyle bir sınırlama koymayıp herkese bir şeyler konuşabilecek, konuşursunuz zaten, herkese sohbet edin. Yani insanları tanımaya çalışın. Bazen şöyle bir şey var, benim yani bazı insanlar kendi, özellikle Emre abi az önce de vurguladı, kendi bölümünden değil de farklı bölümden insanlara daha iyi anlaşıyor.
Tabii.
Yani ondan ziyade insan kendini görmeyenlerden soyutlamamalı. Soyutlayamazsın zaten.
O da olmamalı. Ya ben kalere takılmayı sevmiyorum. Diğer arkadaşlarımız var, kör arkadaşlarımız var.
Ya yok. Kendini soyutlayamazsın. Ben şimdi ilkokul arkadaşımdan kendini nasıl soyutlayacağım? Ben kendimi soyutlasam o gelecek, beni bulacak yani. Kaçamayacaksın bundan. Ama
Coşkun her zaman ensendeyim.
Şunda... Koltuğum şey başıma geldi.
Evet, ben şunu söyleyeceğim arkadaşlar.
Şundan ziyade kendimizi de arkadaşlar yani her türlü çeşitli ahbaplar edinerek kendimizi de geliştiririz. Yani kendimizi de geliştirmemizi daha rahat sağlayabiliriz.
Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ben geçen hafta web sayfamızda da var, GEÖB'de de yayınladık. Görme engellerin bölümlerine göre dağılımıyla ilgili bir istatistik. Ve burada hiçbir şekilde... En fazla mimarlık ve mühendislik fakültesinde öğrenim gördükleri gibi bir değişik bir istatistikle karşılaştık. Bunu biz şuna bağladık. Burada görme kaybı çok az olan kişilerin varlığı çok fazla. Bu ODTÜ'de de ben yani hatırlamıyorum 30 tane falan görme engelli var galiba ODTÜ'de.
Merve'yle bir ortak arkadaşımız vardı. Aynı fakültedeyiz. Kendisi hemşirelik mezunu oldu şimdi. Yani hemşirelik bölümü mesela onun da tek gözünde bir kayıp vardı. Ama yani yan yana geldiğiniz zaman onu hissetmiyordunuz.
Şimdi ya. Evet yani o veri maalesef elimizde olmadığı için biraz kaba bir analiz yapabiliyoruz ama mesela üniversitelerin engelli sayıları ile ilgili bazı rakamlar da elimizde var. Muhtemelen ODTÜ'de vardır, şu anda bakamıyorum ama arkadaşlar bu şeyi söylediği, Coşkun'un söylediği bilinen ve total ya da totale yakın olan kişiler ya da bir şekilde körlerle iletişim kuran kişiler ve aslında bizi de bunlar ilgilendiriyor yani. Çünkü daha çok bunlarla temas kuruyoruz. Öyle söyleyelim. O küçük bilgiyi de vereyim. eget.org ya da engelsizüniversite.org internet adresinden görme engellilerin üniversite bölümlere göre, fakültelere göre daha doğrusu dağılımları hususunda bilgi alabilirsiniz. Peki Oğuzhan, sen ne tür deneyimler yaşıyorsun üniversitende sosyal hayata katılım hususunda?
Yani şimdi sosyal hayata katılım olarak ikiye bölersek, hani bir sosyal hayat dediğimizde bir çevre, yani yemek yiyecek, ondan sonra müzikli ya da eğlenceli yerler diyebileceğimiz, hani vakit geçirebileceğimiz bir kısım varken, bir de konferansların olduğu, bol bol seminerlerin olduğu, çok farklı görüşten insanların geldiği, bu insanların konferans verdiği değişik konularda iki ortam var. Biz kampüs olarak, yani bir kampüsümüz, belki de Türkiye'nin ilk kurulan üniversitesinin olmanın büyük dezavantajı, bir toplu bir kampüsümüz yok. Yani büyük bir kampüsümüz var Tandoğan'da. Merve ile benim bölümlerimde Tandoğan'da değil. Biz Cebeci kampüsündeyiz. Çok küçücük bir şey değil. Gerçi ben o kampüsün biraz daha arkasındayım ama. Ama bir kampüs ortamı orada tam olarak yok. Ama şöyle bir avantajdan dolayı bu kapatılıyor da diyebiliriz. Kimisine göre kapatılmıyor da olabilir. Yani tam kurtuluşun ortasında olmanız, Cebeci'nin tam ortasında olmanız, sağınızın solunuzun her tarafının dükkan olması, bu dükkanların hep yeme içme yeri ya da bar tarzı olması, Kızılay'a isterseniz metroyla 3,5 dakikada, isterseniz yürüyerek 12 dakikada gidebileceğiniz bir ortamda olmanız, bu şeyleri kapatıyor ya da kapatmıyor. Ama konferans konusuna gelince bol bol ilgi duyabileceğiniz kişiler tarafından ya da ilgi duyabileceğiniz konular tarafından herkes için hazırlanan bir sürü öğrenci topluluklar var. Bu öğrenci topluluklara da bir sürü kişileri çağırıp konferans hazırlıyorlar. Bu konferansta zaman zaman üniversitelerimizin öğretim görevlileri, zaman zaman farklı üniversiteden farklı öğretim görevlileri, zaman zaman da ünlü insanlar, kimi zaman sanatçı, kimi zaman oyuncu ama diyelim uzmanlıkları olan kişiler gelip bu konularda konferans veriyorlar. Bu da genelde Cebeci'de hukuk fakültesinin konferans salonları var. Eğitim fakültesinin konferans salonları var. Burada düzenleniyor ya da Tandoğan kampüsünde düzenleniyor. Ya zaten Cebeci ile Tandoğan arası da metroya 4-5 durak, yani yaklaşık 10 dakika. 10 dakika bile değil, hemen varabiliyorsunuz. Ya bu konuda yani kampüsün olmamasının dezavantajları, bazı tam Ankara'nın merkezinde olmasından dolayı bazen kapatılıyor. Bazen de farklı şekillerde oluşabiliyor ama şöyle bir sorun var. Her üniversiteyi tercih ederken şunu göreceksiniz. Her üniversitenin bir avantajı, bir dezavantajı mutlaka vardır.
Evet, yani Ankara Üniversitesi'nin kampüsleri biraz dağınık.
Biraz değil, bayağı bir dağınık. Yani bunu üniversite öğrencisi olarak söylüyorum. Bu büyük bir dezavantaj da olabilir. Ama kampüsün merkezde olması sizin için avantaj da olabilir. Bu sizinle alakalı bir şey.
Yani bu şöyle, hani az önce görmeyenler arasında iletişim kopukluğu falan, onun sebeplerinden bir tanesi de belki bu olabilir. Şimdi şeyi soruyorlar arkadaşlar, Coşkun sana geleceğim. ama bence güzel bir soru. Okuldaki ilk gününüz nasıl geçti diye soruyorlar.
Valla arkadaşlar, okuldaki ilk günüm nasıl geçti hemen anlatayım. Okuldaki ilk günüm nasıl geçti? Derse girdim. Baktım şöyle, beginner'dım zaten. Beginner başlamış, sınavı kaçırdığım için. What are you doing? İşte what's your name falan filan hikayesi. Valla takılıyordum. Speaking yapıyorduk sürekli zaten. Yanında da partnerlerim vardı. Güzel geçti. Sonra yurda geri döndüm.
Ben bu konuyla ilgili...
Yurt yaşamına da zaten alışmıştım. benim sosyal hayat konuşma sıram geldiği zaman da bol bol, evet, sosyal hayat konusunda birçok şey söyleyeceğim.
Ondan sonra
ben birkaç şey söyleyeceğim bu
konuyla ilgili. Sana zaten söz vereceğiz. Sonra bir saat boyunca biz seni dinleyeceğiz.
Ya bizim Merve ile aslında ortak bir şeyimiz vardı, fikrimiz vardı. Bunu uygulamaya geçiremedik. Engelli birimiz sorumlusu hastalandı. İkinci dönem yok oldu kendisi. İlk dönemde yani ikinci dönem ilgilenelim falan filan dedi. Yani ben bunu bizim dekanla da söyledim, rektörle konuşabildim de yakında rektörün yanına da gideceğim bu konuyla ilgili. Her üniversitede bir uyum programı var arkadaşlar. Bu uyum programları zorunlu ders olarak, yani bilmiyorum Coşkun'un da var mı? Benim bildiğim kadarıyla her üniversitede bu program var.
Toplumdan yani, hizmet mi?
Yok, uyum programı. Yani uyum 101 diye bir program var. Okula ilk gittiğinizde 4 sene boyunca bu dersi vermeniz gerekiyor. Bu ders de notlu bir ders değil. Yani gittiyseniz geçiyorsunuz, gitmediyseniz kalıyorsunuz. Bu kadar basit bir ders. Ders şu, ders 3 gün sürüyor ya da 2 gün sürüyor. Kimisinde 1 gün sürüyor bölümlere
o
göre.
Her yerde yok sanırım Oğuzhan.
Efendim abi?
Her yerde yok o bildiğim kadarıyla.
Bizim üniversitenin uyum programı şu, Merve daha iyi anlatır. Onlarınkiyle bizimki farklıydı. Biz salı günü gittik belli saatte konferans salonuna. Bütün bölümden ilk defa arkadaşlar toplandık. Bütün bölümde görevli bölüm başkanından asistanına kadar bütün hocalarımız orada. Evet, belki bir iki eksikle. Tanışma diyebileceğimiz hocalarımız kendini tanıttılar. Bölüm hakkında bilgi verdiler. Herkese işte birer birer kalktı, kendisini tanıttı falan filan. Tanışma ve yani fakültenin büyüklüğüne göre size fakülteyi geziyorlar. Nerede neler var? İşte kütüphane nerede? Kantinler nerede? Bunu gösteriyorlar. Tabii bu görme engelli için özel olarak düzenlenmesi gereken bir program. Ben bunu söylemiştim. Ve çarşamba günü de okul toplu olarak uyum dersine girenler Anıtkabir'e gidiyorsunuz. Anıtkabir'de de işte duruyorsunuz, sırada konuşma yapıyorlar falan filan. Çok evet. Gerekli değil ama bizim için gerekli olan şu nokta. Küçük bir okul olsa, büyük bir okul olsa fark etmez. Siz o okula ilk defa gidiyorsunuz bir engelli olarak. Görmüyorsunuz, haritayı bilmiyorsunuz, çıkışları bilmiyorsunuz, kantini bilmiyorsunuz, kütüphaneyi bilmiyorsunuz. En önemlisi kişisel ihtiyaçları karşılamak için lavaboyu bilmiyorsunuz. Şimdi siz görenlerle birlikte gezmeniz çok sıkıntı. Yani onlar gider, siz peşinden gidersiniz. En fazla orada sohbet kurduğunuz bir arkadaş sizin koluna girer. Onunla beraber yürürsünüz. Bizim önerimiz şuydu. Gerek onlarla birlikte, gerekse yani diğer arkadaşlarımızla birlikte, gerekse diğer arkadaşlarımızdan farklı bir zamanda gönüllü kurabileceğimiz ya da maaşlı çalışan, yani aylık burs alan arkadaşlarımız, kısmi zamanlı arkadaşlarımızdan görevlendirme yapılarak, ya o kişilere de bir eğitim vererek arkadaşlarımızın en çok kullanacağı yerleri ilk başta gösterebiliriz. Mesela kullanacağı konferans salonları, sınıfları nerededir, işte o bahçeden nasıl çıkabilir, o bahçe içinde kantine nasıl gidebilir, çıkışlar kaç tanedir, nerelerden çıkabilir,
evet,
bahçenin yapısı nasıl, lavabolar ne tarafta, bu tip bilgiler üretirsek yani ilk hafta yaşayabilecek görme engelli öğrencinin, bizim yaşayabileceğimiz sorunu en az, ya bu yön bulma, yer bulma meselesi en az ilk zamandan aşabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü benim okulumun yapısı biraz karışıktı, iç yapısı. Mesela eğitim fakültesine gittim geçen de, çok karışık. Yani bir insan gide dolaşa dolaşa dolaşa bir ayda zor öğrenir. Yani o yüzden ilk gün biraz bunun hani en başta nereler işimize yarayacaksa bunları öğrenirsek, hani binada merdivenler ne taraf, üst kata nasıl çıkılır. Yani bunlar aslında çok basit şeyler. Ama bence ilk baş için çok önemli. Hani ikinci sınıfa giden bir çocuğa siz bunu öğretseniz bir işe yaramaz. Ama yeni gelen birine bunu öğretmeniz gerekiyor bence.
Tamam. Evet. Peki Merve, sen ilk günde neler yaptın?
Ben Olkan gibi ilk kez gitmemiştim okula. Yani onun öncesinde bildiğim için hani oryantasyonda bize herhangi bir şekilde yardım edilmeyeceğini, rehberlik edilmeyeceğini. Ondan birkaç gün önce annemle girdik. Fakülteye işte. Fakültedeki en gerekli olan yerleri, işte lavaboları, kütüphaneyi vesaire ya da okula giriş yolunu, içeri girip kapıyı bulma, öğrenci listeleri vesaire gibi çok kullanılan yerleri öğretti. Daha sonra tabii ben kendim daha büyük kısmında kendim keşfederek hani buldum. Ama ilk gün bizim şeydi, onlardan farklı olarak iki gün konferansımız vardı. Ve ilk gün bizde işte Ankara hukuklu olmaz, işte Ankara hukukta nasıl yapılır, ne yapılır gibi konferanslar vardı. Ve işte ağır ceza mahkemelerinden ya da işte çeşitli hakimler falan getirilmişti. Onlar hani meslekle ilgili bilgi falan veriyorlardı. Ben şeyden çok korkuyordum, işte insanlarla iletişim kuramazsam ya ne olacak falan gibi şeylerden korkuyordum. Hani kimse gelip tabii tanışabilir miyiz gibi bir şeyde bulunmadığı için ben şey yapıyordum. Yanına oturduğum herhangi bir kişiye tanışabilir miyiz, sizin isminiz nedir gibi sorular sorarak işte sohbeti ilerletiyorduk. İşte kişiye beraber giyiyorduk, numaramızı alıyorduk vesaire, bu şekilde geçti benim. Ama sonra şunu yaşadım. Sonraki günlerde film gösterimi vesaire vardı. İşte film gösterimi de sonradan öğrendiğim kadarıyla hukukla ilgili bir filmdi. Ben de girdim herkes gibi izlemek için o filmi işte. Alt yazılı bir filmdi. İngilizceydi işte. Tabii anlayamayacağım için yanındaki kişiden önce tanışarak dedim ki hani alt yazıları bana okur musunuz dedim. Ben takip edemem o zaman dedi. Ben de tamam dedim, çıktım gittim. Yani üniversitenin bu konuda çok eksiğinin olduğunu düşünüyorum ama genel olarak ben tabii daha önce üniversiteye, fakülteye gidip bazı yerleri tanıdım. Bütün daha kolay geçti benim eksiğim aslında.
Evet. Şimdi bir sorumuz daha var. Atakan soruyor özellikle. Tabii üniversiteye daha var ama gelecekte çok iyi yerlere geleceğini düşündüğümüz.
Atakan meraklı ve öğrenmeye açık bir kardeşimiz oyunda.
Ötüp'ün heyecanlı bir kardeşimiz.
Evet, biraz daha şahsi bir şey diyor ama üniversite tercih olayından da biraz uzaklaşıldı diyor. Aslında bence uzaklaşılmadı. Bu deneyimler çok önemli. Şunu soruyor. Genelde lisede arkadaş ortamı benim için başlangıçta sıkıntılıydı diyor. Bu üniversite içerisinde de nasıl oluyor diye soruyor.
Ya onu ben hemen ufak özet geçeyim.
Evet, özet geç ama.
Sonra da sosyal hayat konusunda konuşmak istiyorum. Çünkü ben çok da arkadaşlardan ziyade çok daha farklı şeyler anlatacağım.
Tabii tabii. Evet, şimdi sözü Coşkun'a veriyoruz.
Atakan aslında bu da birazcık sana bağlı. Yani senin de arkadaş ortamının sıkıntılı geçmemesi için Merve gayet cesaretli davranmış mesela. Birazcık cesaretli olmak lazım. Bu mesele birazcık da insanın kendisine bağlı. Şimdi gelelim benim üniversitemdeki sosyal hayata. Arkadaşlar bir kere benim üniversitemde gidip sakın yol sormayın. Çünkü kimse neyin orada olduğunu doğru düzgün bilmez. Fizik beşeriyi bilmez.
Coşkun, sosyal şeye geçmeden önce sana bir soru geliyor. Hemen ona bakmak istiyorum.
Tamam.
Kaynamasın. Az önce ODTÜ'de bir sınavdan bahsetmiştiniz diyor. Hı-hı. Coşkun Bey hazırlıktan geçti mi peki? ODTÜ özelinde bölümü hakkında da bilgi verebilir mi diyor. Sorumuz bu.
Hazırlığı geçtim arkadaşlar. Hazırlığı geçtim. Mutluyum, huzurluyum. O konuda söyleyeyim. Bölümüm hakkında da bilgi veririm. Hemen bölümüm hakkında da bilgi vereyim. Bölümün beşeriğinin en zor bölümleri olduğunu söylüyorlar. Böyle efsaneler var. Ha, kalburüstü bir bölümdür. Ya, arkadaşlar, Türk tarihi çalışmak istiyorsanız pek gelmeyi tavsiye etmem. Çünkü Türk tarihi alanında pek bir şey çalışamazsınız. Genellikle bütün dünyaya bakmak ister çünkü. ODTÜ'nün misyonu gereği. Yani bütün dünyaya kucak açıyor tarihte. Yani sadece Türk ağırlıklı çalışmıyoruz tarihte. Bölümden bunu söyleyebilirim. Çeşitli seçmeli derslerimiz var. Dil ağırlıklı çalışabilirsiniz. Modern dinler haricinde bütün ODTÜ'lülerin hakkı vardır. Modern dillerden ders alma İspanyolcadır, Fransızcadır, İngilizcedir, Almancadır. Ama ondan ziyade Arapça, Farsça, Latince, klasik Çince gibi dersler çalışabilirsiniz. Bölüme has olarak örnek veriyorum. Ve her türlü tarihi görebilirsiniz. Mesela Asya Dinler Tarihi diye bir ders var. Yani başka bir üniversitede ben Türkiye'de bilmiyorum.
Peki şunu soruyorlar. Oğuzhan sosyal hizmetler bölümünde okuyan ilk görme engelli mi diye soruyorlar.
Bence değilim. Bence değil. Hatta ben bunu Geop'ta da daha önce sormuştum, bu bölümü okuyan kişiler var mı sonuçta. Bana birkaç dönüş oldu. Galiba bir Hacettepe mezunu ablamız vardı.
Sosyal ondan çalışmacı sonra diye geçiyordu eskiden.
Efendim?
Sosyal çalışmacılar da.
Ya şöyle, o farklı bir, yani bölüm sosyal hizmet. Hani yani bilim olarak, yani bölümü direkt adı sosyal hizmet. Yani araştırırken tamamlar eki falan konuluyor ama sosyal hizmet diye yazılıyor. Bu tercih yaparken önemli olabilir sizin için. İlk görme engelli değilim. Yok, şundan biliyorum. Çünkü
de var, örgün öğretimde de var olduğunu var, ben hatırlıyorum yani.
Var. Daha önce var ama şu an bildiğim kadarıyla şu an örgün öğretimde olan başka arkadaşımız var mı bilmiyorum. Bunu bilmek isterim. Ama üniversitemde bir tek ben varım. Hacettepe'de de duymadım. Sağlık, yani zaten bizim bölümün iki ana üniversitesi var. Birincisi Ankara. Yeni olmasına rağmen bulundurduğu öğretim elemanlarından dolayı, yani yaklaşık bir 10 yıllık bölüm ama hep böyle bölümün ana damarlarını almış, yani bilim insanlarını almış bir bölüm olduğu için bizim üniversite. Bir de Hacettepe köklü olmasından dolayı, yani iki tane şu an iyi bölümü iyi götürebilen iki üniversite var. Bu bölümde ya da daha diğer bölümlerde var mı bilmiyorum şu an okuyan. Sağlık ama bilimleri, öncesinde okuyan var.
Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı değil mi sizin bölümünüz?
Bizde sağlık bilimleri, Hacettepe'de idari ve iktisadi bilimler. Bu üniversiteye göre değişiyor.
Çünkü evet, yani yaklaşık 40 civarında görme engelli kişi var sağlık bilimleri fakültesine bağlı. Tabi burada farklı bölümler de olabilir.
Evet.
Yine o istatistik veriye de ulaşabilirsiniz. Evet, Coşkun. Sosyal yaşam diyorum, soru sormuyorum. Sana bırakıyorum.
Şimdi arkadaşlar, benim üniversitemde yol sorun ama yol bulamazsınız. Çünkü o kadar büyük bir üniversite ki. Dolmuşla falan 1,5 saatte falan geliyorsun yani. Toplam üniversiteyi bir gezmeye kalksan. Bir de kimlerde ne, kimlerde ne var bilmez. Sonuçta 14.000, 15.000 lisans öğrencisi, 8.000, 9.000 tane de yüksek lisans öğrencimiz var. Yanlış hatırlamıyorsam. İstatistik verileri şu an tam olarak bilmiyorum. O yüzden...
Ama devlet sırrı yani aramızda.
Aramızda evet.
Ama daha fazla olması lazım Coşkun bence. Nasıl? Yani eksik veriyor olabilirsin.
Yani bilmiyorum tam olarak. Gerçi o çok önemli değil. Zaten 14.000, 15.000'in az bir sayı değil. Neyse. Arkadaşlar, yani sosyal hayatta öncelikle bunu söyleyeyim. Yol sorarsınız, birisi bilmez. Bir başkasına sorar, bir başkası bilmez, bir başkasına sorar. Çünkü kampüs çok büyük ve herkes herkesi her yeri bilmiyor. Şimdi ben hemen ODTÜ'yü tarif edeceğim size. Arkadaşlar, merkeze yakın yurtlar bölümü var. Yurtlarda kalacak arkadaşım. Merkeze gerçekten yakındır. Numaralı yurtlar dediğimiz bir bölge var ve orası merkeze yakındır. Bir de merkeze uzak Demiraylar dediğimiz bir bölüm var. Orası da merkeze uzaktır ama orada da genellikle mühendislikler vardır. Bir de Teknokent tarafı var. Ve orada da genellikle şirketler bulunur. Şirketler bulunur. Çeşitli özel şirketler var. Ve bölümden uzak, çok böyle informatik enstitüsüdür. Enstitüsü diyorlar. Sosyal bilim enstitüsü falan. Bu yüksek lisans yapanların koordine olduğu yer. Yüksek lisans yapanlar oraya gitmiyor ama oradan koordine ediliyor.
Evet, evet.
Oralar var. Uzak yerler. Şimdi kampüsü ufakça tarif etmek istedim. Kapıdan girdiğiniz zaman arkadaşlar karşınıza hazırlık çıkacaktır. Karşılıktan sonra mimarlıktan başlar kütüphane. Devam ederseniz yurt, numaralı yurtlara kadar çıkarsınız. Kapıdan girdiniz. Sanırım kütüphanenin oradan dağılıyor. Demiraylara kadar çıkarsınız. Yani o çok büyük. Ben şimdi burada ne anlasam ben bile. Yani düşünün bakın, 10 yıl 20 yıl burada öğretim görevliliği yapmış. 10 yıl 20 yıl burada personel görevliliği yapmış. Bir adam bile ODTÜ'nün tam olarak ne nerede bilmiyor.
Peki sen ODTÜ'de ne yaptın? Oraya gelelim artık.
Ben ODTÜ'de ne yaptım? Arkadaşlar, ODTÜ'de her türlü spor faaliyetini elde edebilirsin. Yani 1 liraya gidersin, sporunu yaparsın. 1 liraya gidersin, havuzuna girersin. Kütüphaneden çok büyük şekilde faydalanabilirsin. Görme engelliler birazcık faydalanma konusunda sıkıntı çekiyorlar. Onu çözmeye çalışıyoruz. Muhakkak çözülecek. Kısa ya da uzun vadede. O önemli değil. Muhakkak çözeceğiz. İnşallah. Daha birçok kurs faaliyetleri var. Yani tango kursu yapabilirsiniz. Nitekim ben yaptım. Kürek takımına katılabilirsiniz. Nitekim ben katıldım ama antrenmanlar çok ağır olduğu için devam edemedim. Okçuluktur, aikido'dur, tekvandodur. Yani her türlü şey yapabilirsin ODTÜ. Spor adına. Quidditch bile oynayabilirsin. Quidditch bilenler bilir.
Bilmeyenler için selamlar.
Quidditch Harry Potter kitabında geçen fantastik bir oyun. Onu bize uyarlamışlar. Onun bile grubu var. Go oynayabilirsin mesela. Go çok ilginçti. Go'yu oynayanlar satrancı bırakıyorlar. Go da satranca benzer. Satrançtan daha zor ve daha komplike bir oyun. Daha böyle ilginç şeyler söylüyor. Bridge oynayabilirsin mesela. Bridge çok zeka gerektiren bir kart oyunudur. Yani bunun bile kulüpleri var. Yani satranç topluluğumuz falan var. Bunlara katılabilir. Topluluklar var kesinlikle. Lösemiye yardım etmek istiyorsan Lösemiye katılırsın. Bizim topluluğumuz var, Engel Sol topluluğu. ODTÜ'ye gelirseniz kesinlikle geleceksinizdir eminim. Bekliyorum. Misafirim olun. Engel Sol topluluğunda. Danışmanımız Kler Hoca var. Kler Hoca'yı bilen biliyordur. Emre abi de benden çok daha iyi tanıyordur. Daha birçok topluluk var arkadaşlar. Genç Yazarlar Birliği, yani sonra ne bileyim simülasyona merak
ediyorsunuz. Zaten üniversite deyince aklınıza ilk gelecek şey ne ders ne başka bir şey. Topluluk. Bol topluluk var. Yani derler ya hayvan papağanları koruma derneği diye dernekler açılıyor bizim ülkemizde diye. Ben küçümsemek için söylemiyorum ama topluluklarda da öyle. Adınızı aklınıza gelmeyecek topluluklar var.
Yani arkadaşlar o kadar her şey açık.
Verilir. Kanarya Sevenler Derneği falan filan diye.
Evet, Kanarya Sevenler Derneği diye, doğru. Aynı üniversitede de öyle. Yani Kanarya Sevenler öğrenci topluluğu diye topluluk bulabilirsiniz. Yani. O kadar.
Topluluklar var. Eşcinseller için topluluklar var. Yani ODTÜ, yani her fikrin, her fikre saygı duyulduğu düşünülen ve her fikre saygı duyulduğunu düşündüğüm bir üniversite. Yani rahat bir üniversite.
Bu yani
topluluk konusunda
size bağlı. Yani
topluluk konusunda her türlü, topluluk için konuşuyorum, her türlü şey yapabilirsiniz. En azın artı uluslararası öğrencinin çok yüksek olduğu
bir şey. Araya girmek istiyorum toplulukla ilgili. Ben buna gerçekten çok hassasiyetle bakıyorum da. Bu topluluklar sadece faaliyetlere katılmak olarak değerlendirmeyin arkadaşlar. Buraların yönetim kurullarına giriyorsunuz.
Evet arkadaşlar, onlar CV'lerinize yazabiliyorsunuz.
Belki CV'lerinize yazıyorsunuz da. Mesela dün Tayfur arkadaşımız konuğumuzdu. Ve o topluluk başkanı olmuştu engellilerle ilgili bir toplulukta. Ya engellilerle ilgili bir toplulukta da olmanız gerekmiyor ama. Bu tür kurullara girmeniz sizin karar alma, süreç planlama, raporlar oluşturma ya da bir şeyleri ilgili mercilere iletme gibi yönetim becerilerinizi de kuvvetlendiren şeyler arkadaşlar. Bu gelecekte işinizi çok yarayacaktır. Kriz yönetimi. Yani ben geçenlerde bir araştırmada baktığım zaman Türklerin kriz yönetimi becerilerinin Avrupa'da çok beğenildiği ve bu yönüyle işe alındığı söyleniyor. Neden? Çünkü bizde her saniyemiz bir kriz olduğu için toplum olarak.
Çünkü bizde krizsiz bir zaman yok.
Yani şu anda bile mesela yayında bir sorun olsa herhalde bir yaratıcı bir çözüm geliştirip onu çözeriz yani. Yani
gerekirse telefonlar birbirimizi
yaptık.
Otobüste yani, gelir, otobüste gelirim ben Emir abi. Dünyada yayını yine yaparsın.
Yani bir sürü toplantı yaptık. Bir sürü sabote edildi internetimiz tarafından. O toplantıyı telefonla yaptık. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Yani kriz çözme. Ama bunlar tabii yani beceriyle, kitap güzel bir şeydir ama uygulamayla kitap her zaman aynı olmuyor. Bunları deneyimleyerek elde ediyorsunuz. Evet, yani bu hususu sadece vurgulayayım. Yani topluluklara katılın arkadaşlar. Aktif de olun. Yani sadece etkinliklere katılmayın yani.
Tabii birçok müzik topluluklar, müzik kurslarımız var. Ama onun dışında yabancı öğrenci çok görürsünüz ODTÜ'de. Yani adama yol sorarsın. İngiliz please der, İngilizce anlatmak zorunda kalırsın. Ya da adam İngilizce bile doğru düzgün bilmeyebilir, hazırlıklı olabilir. Yani çok uluslararası öğrenci göreceksiniz de bu insana çok katıyor. Mesela benim çok Pakistanlı arkadaşım var. Pakistanlı var, Arabistan'dan var, Suriye'den var. Birçok insan var, çok şey katıyorlar size. İnanın çok şey katıyorlar. Arkadaşlar, farklı bir kültürden, ne kadar farklı kültürden insanla tanışıyorsan o kadar çok şey öğreniyorsun, o kadar çok ufkun genişliyor. Ve ODTÜ'de de çok fikir açısından her türlü fikirden insan, yani her üniversitede bulabilirsiniz ama ODTÜ birazcık daha bu konuda, ben ODTÜ'nün bu konuda birazcık daha gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Her fikirden insana rastlayabilirsiniz. Her fikirden ama.
Evet.
Yani. Ve bu çok güzel bir şey. İnsan ufkunu geliştir. Tabii faydalanabilirsen. Ha, benim fikrim sana oymuyor deyip adama yüz çevirirsen faydalanamazsın. Ama faydalanmasını bilirsen, adamın fikirlerine saygı duymayı gösterirsen çok güzel.
Evet.
Çok güzel bir olanak. Bundan ziyade kampüsümüz, eğer bizim kampüste rahatlıkla geziyorsan her yerde rahatlıkla gezersin. Çünkü kaldırımı var, tepesi var, taşı var, ağacı var, direği var. Yani açıkçası kampüsüm erişilebilir bir kampüs değil.
Değil, evet.
Açıkçası kampüs erişilebilir bir kampüsüm değil. Erişilebilir olabilir miydi? Olabilirdi ama benim açımdan bir sorun var mı? Yok.
Ya bu daha çok erişilebilirlik, fiziki erişilebilirlik kavramı tabii görmeyenler için de önemli. Çukura düşebilirsin falan filan da.
Ya elektrikli, elektrik standartı neymişim?
Ya şey söyleyeceğim. ODTÜ'de benim en çok rahatsız olduğum şey bu eğik duran ağaçlar. Yani yeri kontrol ediyorsun da bu eğik duran ağaçlar çok sıkıntı olabiliyor yani.
Kök başka yerde, gövde başka yerde. Aynı aydınlık evlerdeki gibi diyorsun.
Yok tabii. Onlar şey ya, yani çok büyük yaşlı ağaçlar oldukları için.
Ya ben birkaç defa karşılaştığımı hatırlıyorum ODTÜ'de.
Çarpıyorsun yani, çarpıyorsun. Onun başka bir yolu yok. bağımsız hareketimizi çok gelişti ama dışarı çıkmazsan gelişmez o ayrı. Yurtlarımız gayet erişilebilirdir. Size her türlü yardımı dokunmaya çalışırlar. Nitekim biz bu yıl geldik, yurdu murdu karıştırdık ortalığı.
Evet, bu arada şey söyleyeyim arkadaşlar, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında belli bir giriş saati mevcuttur. Coşkun'un bulunduğu üniversite yurtları bu hususta son derece
Evet.
esnekti, bildiğim kadarıyla hala öyle. Ama Kredi
Hacettepe'nin
Yurtlar,
yurtları falan da esnek. Yani üniversitenin kendi özel yurtları esnek oluyor.
evet, ama Kredi Yurtlar
yani
Kurumu'nda
şimdi size de 12'de gelin der, 3'te gelsen seni yurda almam demez. Sıkıntı olmaz.
ama
Seni listeye
mesela
falan da yazmaz.
KYK yurtlarında, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında tutanaklı alırlar falan filan. Yani o ayrımı da bilgilendirelim arkadaşlarımıza. Kredi Yurtlar Kurumu'nu yazıp da gece 5'te girme durumu çok
Yok
tercih.
abi, gece 5'te girecekse bir saat beklesin yani. 6'da girsin, ne
Aynen.
olacak ki?
Aynen öyle. Peki arkadaşlar. Evet.
Devam edeceğim mi abi?
Efendim?
Devam edeyim mi yoksa başka bir konuya mı geçeceğim?
Artık 2 saat oldu. Yani izin verirsen yavaş yavaş toparlayalım istiyorum.
Arkadaşlar,
Ama söyleyeceklerin de yarın beni arayıp da ben şunu söyleyecektim. Sen bana izin vermedin deme diye sahura kadar
ben
uzatacağım.
sana şu... Yok, o konuda sorun yok
Evet,
biliyorsun.
şaka
Ben
tabii.
her türlü o konuda senden her türlü izin alacağımı bildiğim için soruyorum.
Ama şunu şey
Arkadaşlar
yapalım, yani aklımızdakileri söyleyelim.
ben de hemen
Gerçekten.
toparlayayım.
Evet.
Toparlayayım. Benim de çünkü gitmem gerekecek. Şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar, sosyal hayatı da kuvvetli olan bir üniversite seçin. Kampüs hayatı, sosyal hayatı güzel olan bir üniversite seçin. İnanın size çok
Tabii,
şey
o çok
çok
önemli.
şey katacaktır. Bu arada programa başlamadan önce benden özel bir istek vardı. O isteği Emre abi izin verirse yerine getirmek istiyorum.
Tabii, dinliyoruz.
Biz buradan Berkay Birsel, yanlış okuyamıyorsam, o kardeşime selam söylüyorum. Çok istedi çünkü o söyledi.
O da bu
Orak spor.
dönemde son derece
Evet, bizi dinleyen bir kardeşim. O da gayet stresli. Kardeşine de selam söylüyorum.
kendisine destek olmaya
İkisi
çalışıyoruz.
Sebahattin. Ona da selam. Gayet stresliler. Gayet ne yapacaklarını düşünen, tartışan, bana da çok çok soru soran. Bu konuda başım ağrıtan. Ben çok memnun oluyorum.
Coşkun abi sanırım partiye
Ben
yetişecek diyor Atakan.
nasıl?
Hani az önce gideceğim dedin ya. Herhalde diyor Coşkun abi partiye yetişecek diyor.
Valla o konular biraz Atakan'la
Ramazan'da
konuşacağız.
gitmezsin değil mi Coşkun?
Bayramı
Ben
bekliyor.
şunu eklemek istiyorum. Bir soru soruldu. Sosyoloji ile sosyoloji arasında farklar var nedir diye. Ben bilim açısından cevap verdim. Bir de ülkemiz açısından bir cevap vereyim. Çünkü galiba kardeşimiz ya da arkadaşımız sosyal hizmet istediği için büyük ihtimal sosyoloji de yazmayı düşünüyor olabilir. Yani sosyal hizmet için sosyoloji yazayım mı diye bir soru da sormak istemiş olabilir. Bunu hatırladım şimdi. Onu
Evet.
cevaplayayım. Son dönemde sosyologların sosyal çalışma kadrolarına sosyolog olarak, yani bizim görevimize sosyolog olarak atandığı bir gerçek. Yani şöyle söyleyeyim. Okul sosyal hizmeti diye bir alan var. Okul rehberlik alanına çok benzeyen ama farklı bir alan. Bunun için 3000 kişi alınacaktı. Bunların 2000'i sosyolog. Okul sosyal hizmetinde 2000 sosyolog, 500 psikolog, 500'ü sosyal hizmet kadrosu açıldı. Bana derseniz ki sosyoloji yazayım mı, sosyal hizmet ileride iş bulabilir miyim? Şu an sosyologların birçoğunu bizim kadrolarımıza doldurarak atamayı yaptılar. İleride de yapabilirler mi? Yapabilirler. Yapmayabilirler mi? Yapmayabilirler. İleride bizi sosyolog kadrolarına da atayabilirler. Bunu bilemeyiz. Yani o yüzden
Tabii onlar çok çabuk
bizi
değişiyor. Yani mesela bu öğretmenlik için de geçerli. Bir formasyon veriyorlar, bir geri alıyorlar.
yani belki Coşkun'un alanında Coşkun alanında ben, benim alanında Coşkun çalışacak. Bunu da bilemeyiz. Yani çok karışıyor bu meseleler. Yani diyeceğim şey şu,
İnterdisiplinerlik
ne olacağını
kavramı
bilemeyiz.
umarım alanlarımız karışmaz o sancı.
4 sene sonra ne olacağını
Yani eğer tarih ve
bilemeyiz.
sosyal
Yani
bilimler o
siz
kadar
sosyal
iç içe
olarak
girerse,
mezun olduğunuzda
tarih ve sosyal bilimler
abi
o kadar
sosyal
iç içe
hizmet
girerse nasıl bir süreç ortaya çıkar bilmiyorum.
yani
Sosyal
ben
hizmetler.
alanımla mutluyum.
Yani sen alanında mutlusun ama Coşkun'cum, hani sosyoloji ve sosyal hizmetler ikisinin alan çalışması çok farklı alanlar.
Ama
Yani
şu
burada alansal bir polemiğe girmek istemiyorum ama yani mesleksel
yok,
sorunları da yansıtmak
polemikten ziyade
istiyorum.
sadece
Burada temel demek istediğim şey şu. Yani büyük ihtimal arkadaşımız sosyoloji yazmak istiyor olabilir. Yani bu yüzden yani belki sosyal hizmete son dönemde atama yapılıyor olabilir. Bu yüzden dolayı bir hani kendim de oraya gidebilirim diye düşüncesi olabilir. Ben de bu konuda diyorum olabilir, olmayabilir. Hani bu kesin değil.
Açık öğretimde de şimdi hem sosyoloji hem sosyal hizmet bölümleri var. 2 yıllık ve 4 yıllık olmak üzere de var sosyal hizmetler bölümü. Ya ama ben yazılabileceğini düşünüyorum bu bölümün de.
Ya şöyle
yapılabilirliği
açık öğretimde yani açık öğretimde diploma sahibi olduğunuz zaman devlete atanmak için yani KPSS'de yaptığınızda normal bir sosyal hizmet mezunundan bir farkınız olmaz. Bu bir gerçek. Yani staj dönemleri daha farklı. Yani sonuçta staj sonuçlarında rapor incelemelerinde bir kurulun 70 kişinin rapor incelemesi var. Bir de 5000 kişinin rapor incelemesi var. Bunlar farklı şeyler. Ama benim demek istediğim şey şu. Eğer siz bir alanı istiyorsanız sosyal hizmetin açık öğretiminde de kendinizi o alanda çok geliştirebilirsiniz. Örgün öğretiminde hiçbir şey de kazanamayabilirsiniz. O zaman da sizinle bağlı.
Her zaman imkan varsa örgün.
Evet, her zaman her bölümün örgününü daha çok tercih etmenizi tavsiye ederim.
Şunu söyleyip
söylemek istediğim son şey sosyolojide yazabilirsiniz. Eğer ama ileride böyle olacak. Yani sosyal hizmet kadrosuna atanır diyebilmem zor. Yani bu sene atandı. Seneye atanmayabilir. Seneye de atanabilir. Her şey yok.
Bunlar tabii
birisidir. Ona göre karar verir.
Arkadaşlar bunlar değişken şeyler.
Evet. Ben şunu söyleyip hemen
sosyal hizmetleri de yazabilirsiniz. Bence yazın puanınız yetiyorsa ve ilginiz varsa sosyal hizmetleri de yazmaktan çekinmeyin.
Ki yeni bölümler açılıyor. Daha puanları belli olmayan bölümler var. Ya da yeni açılmış gerçi sosyal hizmet hocası olmayıp da sosyal hizmet bölümleri var. Onların da puanları düşük de olabilir, yüksek de olabilir. Bu bölümlere de yazabilirsiniz eğer istiyorsanız.
Evet, Coşkun sen gidecek misin? O yüzden mi hızlı hareket etmek istiyorsun?
Ben şunu söyleyip hemen herkese sen toparlarsın zaten ama arkadaşlar lütfen istediğiniz bölümü seçin. Yani istediğiniz bölümü seçin ya.
Evet,
yani sonra da pişman olmayın. Ben sadece bunu söyleyeceğim ve hepinizi selamlıyorum. Hepinize güzel düşünmenizi tavsiye ediyorum. Sorularınız olursa da bana bir şekilde ulaşırsınız zaten. Bana da özelden
açık öğretimden tarih okuyanla ODTÜ'den okuyan aynı statü sayılıyor diyor. Yani teoride öyle olabilir ama pratikte hiç öyle olmuyor arkadaşlar.
Güzel.
Yani şöyle ben dedim az önce kağıt üzerinde siz devlete gireceğiniz zaman aynı sayıda olabilirsiniz ancak iş mesleki bilgiye geldiği zaman aradaki farkı hissediyor.
Şimdi
yani,
arkadaşlar açık öğretimde ben şunu söylemek istiyorum. Açık öğretimde adam Roma tarihi görüyor. Burada Roma tarihi üzerinde yüksek lisans yapmış. Belki de Roma tarihi üzerinde en iyi profesörler geliyor burada konferans veriyor. Konferans veremese bile Skype'tan bağlıyorlar yani.
Şöyle söyleyeyim.
Oluyor. Biz yabancı dilde ayrıca tarih bölümüne hemen cevap vereceğim ve gideceğim. Çünkü benim biraz başka bir işlerim çıktı. Acelem var.
Açıktan psikoloji açılma durumu da varmış yazışıyor arkadaşlar. O yıllarda söyleniyor aşağıda, ama henüz aşağıda daha gerçekleşmemiş bir durum. Evet hemen hızlıca söyle.
Arkadaşlar açıktan tarih okumakla örgünden tarih okumak, ötüdeki tarih okumak statü olarak aynı sayılabilir ama yabancı dil tarihe çok şey katar. Yani ODTÜ hariç de ben bu kadar çok yabancı dil bölüm içinde diyorum modern dillerden ziyade. Bölüm için bakın ODTÜ'de iki tane ders alabilirsiniz yabancı dil. Bölüm içi ve modern diller. Osmanlıca zorunlu zaten. Osmanlıcayı öğreniyorsun. Evet. Bölüm içi de bu kadar sık yabancı dil dersi veren başka bir üniversite görmedim. Peki. Hepinizi selamlıyorum.
Arkadaşlar.
Bu programların devamını Emre abi zaten getirecektir. Biz de yeni geldiği zaman katılacağız, konuşacağız. Herkese iyi çalışmalar, iyi geceler, iyi sahurlar diliyorum ve ben gidiyorum arkadaşlar.
Peki Merve seni konuşturmuyor bu coşkunla olsan.
Hepinize tekrardan
son söyleyeceklerini alalım. Yarın kalktığında ya aslında ben bunu da söylemek istiyordum kaynadı dediğin ne varsa öyle bir şey olmaması açısından seni dinliyoruz ve sana sınırsız süre veriyorum.
Gerçekten.
Evet.
Şimdi ben gerçekten hukukla ilgilenmek isteyip de seven arkadaşlara cidden tavsiye ediyorum ama şöyle bir şey var. Hukukta bilindiği gibi artık İngilizce yani bilinmesi gereken bir dil haline geldi. Çünkü ben şunu çok duydum konuştuğum avukatlardan ve işte staj yapan kişilerden. şunu söylüyorlar. Mürekkep bizim karşımıza geldiğinde iyi bir deniz var mı diye bir soru soruyorlar. Hani bu aslında çok işlerine yaramayacak gibi ama şunu öğrenmek istiyorlar. Biraz daha bu alanda yetkin misin? Bir biliyorsan biraz daha iyisindir gibi bakış açısı oluşturuyorlar. Ve şöyle de bir şey var. Ben yine bir hususuyla konuşurken bana şunu söylemiş. Bana haftalık belli, aylık belli davalar geliyor. Belli şeyler geliyor, konular geliyor ve bunlardan en az iki tanesi bir sözleşme oluyor ve sözleşmeler de şey oluyor. Genelde İngilizce oluyor ve bu yüzden İngilizce öğrenebileceğiniz yerler gerçekten istiyorsanız ve istiyorsan falan olarak işte Bilkent olabilir, Top ya da Koç olabilir. Oraları yani İngilizce açısından daha çok tavsiye edebilirim ama eğitim açısından kadrolarını çok iyi bilmediğim için bir şey söyleyemem. Ama ya Ankara Hukuku'nda hazırlık yine var ama çok da yetkin olduğunu düşünmediğim için ben mesela tercih etmedim ama yani arkadaşlar eğer dışarıdan İngilizceyi bir şekilde halledebiliyorlarsa ben o şekilde yapmayı düşünüyorum mesela. Yani çok rahat gelebilirsiniz diyorum. Tabii ki erişilebilirdik ve işte kaynakların sağlanması, sınavlarda çok fazla sorun var ama yavaş yavaş aşılacağına inanıyorum en azından artık. O konuda ya o konular dışında ben eğitim açısından gelinebilecek bir yer olduğunu düşünüyorum. Ve hani Coşkun az önce yurt bazında bir şeylere değindi. Benim işte Cevedi kampüsünün içinde bir tane kız öğrenci yurdu var. Orada konak verebilirler, orada kalabilirler. Engelliler için yarı burslu bir imkan olduğunu duydum. Tabii bunu sağlanması için de yani direkt size verilmiyor bu imkan. Mesela bana verilmemişti. Bunun için araya referanslar koymamız gerekiyor. Ben de bu şekilde süreci uzatmak istemediğim için. Ben KYK'ya gittim mesela. Çok yakınlarında KYK'lar da mevcut. O şekilde. Yani gerçekten çok istiyorsa ve şöyle bir şey var. Bu bölümde okuyacak olan kişilerin okumakla hani hukuk okumayı geçtim okumakla çok yakından ilgisinde olması gerekiyor. Bir şeylere öğrenmeye açık olması. Yani derste verilenle yetinmeyecek ve çıkıp kendisi bir şeyler araştıracak. Çıkıp kendisi kitaplara bakacak. Kaynağını kendisi üretecek. Bir kitap okuyacak, o kitaptan kaynak üretecek. Ona ulaşacak vesaire gibi şeylere çok ilgi duyması gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Bizim mesela sınav sürecimiz çok sıkıntılı oluyor. Yani normal üniversitelerde 2 haftada ya da 1 haftada süreç bitiyor ama bizim üniversitemizde mesela benim İlk yılım olmasına rağmen ve sorun olduğum 6 tane bölüm dersim olmasına rağmen benim sınav süredim 22 gün sürdü. Yani evet. Çok bu çalışma açısından çok sıkılmayacak kişilerin olması gerekiyor. Yani bazen yeri geliyor hiç kalkamıyoruz bir konuları yetiştirmek açısından. O açıdan öyle isteler, öyle düşünüyorlarsa kendi aslarında gelebilirler diye düşünüyorum.
Evet. Halkla ilişkiler bölümünü değerlendirmemizi istiyor arkadaşlarımız. İletişim gazetecilik bölümünde Esra arkadaşımızın okulundan bahsetmiştik programda. Arkadaşlar halkla ilişkiler bölümü tabii insan ilişkilerinin son derece kuvvetli olması gereken ve bu hususta çalışmak isteme durumunun söz konusu olması gereken bir alan. Doğrudan insanla iletişim halinde oluyorsunuz. Ve bu bölümde okuyup özellikle özel sektörde iş bulma şansınız var ama yakın zamanda bu insan kaynakları gibi alanlarda da devlet bu bölümlere ağırlık vermeye başladı. Aslında sosyal bilimler olarak tabir ettiğimiz işte sosyoloji gibi psikoloji gibi alanlara ve iletişim fakültesi anlamında halkla ilişkiler gibi alanlara gelecekte zaten dünya bunlara önem veriyor da bizim ülke de oraya doğru gidiyor. Özellikle de özel sektör arkadaşlar. Bunları söyleyelim. Gerçekten çok sizin yeteneğinize de bağlı olarak kendinizi geliştirebileceğiniz alanlardır bunlar. Çünkü insan yönetimi hususunda, insan bilimi hususlarında ne kadar bilgili insan olursa dünyaya o kadar daha iyi yön verebilecek bir toplum haline dönüşüyorsunuz. Yine pragmatist konuşuyorum. Yine belki diplomatik bir şey benimki. Ben de bir tane biraz tarihçi kafasıyla bakıyorum olaylara da. Cumhuriyet tarihi alanında yüksek lisans yapan bir kişi olarak öyle baktığımda bunu görüyorum. Halkla ilişkiler bölümünü yazabilirsiniz arkadaşlar. Endişe etmeyin. Okul nasıl bir bölümdür? Onunla ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız bizim mail grubumuzu da kullanabilirsiniz. Öğrenim gören ya da mezun olan arkadaşlarımız vardır. eget.org internet adresinde bulunan e-posta grubumuz linkine tıkladığınızda mail grubumuza üye değilseniz oraya üye olmak için gerekli yönergeleri bulabileceksiniz sevgili arkadaşlar. Bu arada kendisi burada yok ama Coşkun'la ilgili çok ilginç tespitler de görüyorum Playroom kanalında. Evet Oğuzhan, son sözlerini senin de alalım.
Benim söyleyeceğim birkaç şey var. Mesleksel yine tartışmalara girmeyi düşünmüyorum. Çünkü açıktı, sosyolojiydi, değildi falan filan. Bunlar çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta ben burada eleştirsem de eleştirmesem de olanlar oluyor. Yapılması gerekiyor ya da yapılıyor. Öyle veya böyle. Benim demek istediğim son olarak engelli bir öğrencisiniz. Üniversitenize gittiniz. Sınıfa girdiniz. Hocanız geldi ve size sınıfa dedi ki şu yazarın şu kitabını bu derste kullanacağız. İşte sizin aklınızdaki aslında burada değinmek istediğim ama şimdi aklıma geldi. O yüzden yani özür diliyorum. Bu çok önemli bir şey. Yani siz o kitabı nasıl istiyorsunuz? Birincisi buraya baskı mı istiyorsunuz? İkincisi taranmış mı istiyorsunuz? Üçüncüsü okunmuş mu istiyorsunuz? Birincisi buraya baskı çok da mümkün gözükmüyor. Neden? Dersiniz dönemlik olabilir, yıllık da olabilir. Dönemlikse siz onu tarayıp düzeltirip baskıya gönderene kadar ders biter. Bir dahaki sene ilk dönemde kitap elinize gelir. Yani bir işinize yaramaz. Buradaki tek çözüm yani kitabı taranmış bir şekilde elinizde olması. Yani bunun için bilgisayar kullanımını bilmeniz lazım tabii. Bunun için iki çözüm var. Ya siz tarayacaksınız, ya tarayacak bir yer bulacaksınız, ya da engelli biriniz bunu tarayacak bir organizasyona sahip olacak. Yani bu üçünden biri olmak zorunda. Yani engelli biriniz tarayacak, o iş yapmıyorsa bulunduğunuz şehirde bunu tarayacak yerler olacak. Bu da yoksa sizin portatif bir tarayıcı ya da imkanınız varsa normal bir tarayıcı alıp bu kitabınızı taramanız gerekiyor. Buna da zaman ayırmanız gerekiyor maalesef. Bu da bir gerçek. Yani her üniversitede yapılıyor bilmiyorum ama bazı üniversitede bunlar yapılıyor ama her üniversitede yapılmadığı için ben size diyemem ki siz okula gittiniz, hocanız size kitabı söyledi ve siz kitabı bir hafta sonunda taramış şekilde elinizde bulacaksınız diyemem. Belki de o kitabı siz kendi paranızla alacaksınız. Büyük ihtimal. Belki de %100. Kendi paranızla alacaksınız. Ondan sonra bunu taratmak için yer arayacaksınız. Ya da siz tarayacaksınız. Yani üniversite hayatı kolay bir hayat değil. Akademik hayatla, ders hayatıyla, sınav hayatıyla, ayrıca sosyal yaşantıyla, konferansıyla, gönüllü öğrenci programıyla, işte yemesiyle, içmesiyle, yurduyla, kalmasıyla, yatmasıyla her yerde mücadele etmeniz gerekiyor. Bu size belki hayatınızda ne kadar mücadeleci olma gerekliliğini size öğretir diye düşünüyorum inşallah.
Ama çok keyifli bir hayat arkadaşlar. Lütfen üniversite hayatınızı yaşayın. Ve mümkünse ihtiyacınız yoksa EKPSS sürecini erteleyin. Şu üniversite hayatını dolu dolu yaşamak size emin olun çok şey kazandıracak. Haklı ilişkiler bölümünde üniversite önemli mi diyorlar? Arkadaşlar her bölüm için üniversite önemli olabilir. Ama haklı ilişkilerde özellikle
önemli olan zaten puan yetiyor mu yetmiyor mu, bu daha çok önemli oluyor.
Ya o da önemli ama halkla ilişkilerde ben şunu biliyorum, yani büyük şehirlerde Antalya, Ankara gibi her yerde İstanbul. Yok bu bölümde sanırım, yani en son 8-9 üniversitede vardı halkla ilişkiler 4 yıllık olarak, bir de bunların da 2 yıllığı var, 4 yılı var. Yani bu özellikle büyük şehirlerde halkla ilişkiler okumak size çok daha fazla deneyim sağlayacaktır arkadaşlar, çünkü staj olanakları ya da uygulama dersleri daha fazla olan ve daha fazla yerle iletişim kurabileceğiniz alanlar olduğu için yani bence büyük şehirlerde okumaya çalışın bu bölümde.
Abi ben son olarak şunu eklemek istiyorum. 2 yıllık 4 yıllık deyince sosyal hizmetle ilgili 2 yıllık bölümü de var. Yani soruluyor 2 yıllık işe yarıyor mu? 4 yıllıkla farkı ne? 2 yıllık bölümü okumayın arkadaşlar. Yani eğer açıktan okuyacaksanız ön lisans şeyi istiyorsanız okuyun. Ögün okuyup sadece 2 yılım öylesine geçsin, sadece elimde ön lisans diploması olsun diyorsanız yine okuyun. Ama mesleki açıdan 0,1 bile kazancınız yok arkadaşlar. Hiçbir yerde diplomanız geçerli değil. İş olanağınız 0. Haberiniz olsun.
Evet. Arkadaşlar saat 0.25 programa başladığımızda 22.07 idi. Kesintisiz 2 saat 8 dakikadır program yapıyoruz. Bu herhalde bizim yaptığımız gerek çözüm meydanı gerekse bu programlar arasında bir rekor sayılabilecek bir düzey olabilir. Kesintisiz müzik arası dahi vermeden yaptığımız bu sohbetin herhalde yavaş yavaş sonuna geliyoruz.
İnşallah dinleyenler de keyif almıştır.
Aynen. Ama bence hem dinleyenler sorular açısından hem de sizlerin katılımıyla son derece enerjisi yüksek, keyifli bir program yaptığımızı düşünüyorum. Her programımızın ayrı bir özelliği var. Bugün de çok keyifli geçti. Ben özellikle üçünüze çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza tercih dönemlerine destek olmak için 2,5 saatinizi ayırdınız. Bu programa geldiniz. Görüşlerinizi aktardınız. Umarım bundan sonrası herkes için iyi olur. Biz söyleyeceğimiz bu. Evet, yavaş yavaş veda edebiliriz. 16'sına kadar süreç var. Biz yine yapabildiğimiz kadar program yapmaya çalışacağız. Şu anda ne zaman program yapabileceğimizle ilgili bir gün veremiyorum ama gerek derneğimizin Facebook sayfasından, gerek e-posta gruplarından, gerek benim Facebook profilimden takip ediniz. Gün içerisinde program yapacağımız zaman duyurularımızı aktarıyoruz. Bu programın ses kaydını da yakın bir zamanda, belki bu gece, belki yarın gün içerisinde eget.org/engelsiz-tercih-süreci internet adresinden indirebileceksiniz. Dünyaya Sesler'e de muhtemelen yükleyeceğiz. Bu iki sayfadan indirebilirsiniz. Bir kısmını kaçırdıysanız ya da diğer arkadaşlarınıza tavsiye etmek istiyorsanız. Evet, iyi geceler dileyelim herkese.
İyi geceler.
İyi geceler.